أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Orta Doğu ile ilgili dersimizin son dersine gelmiştik. O da Filistin ile ilgiliydi. Elbette ki Filistin konusu Orta Doğu'nun en önemli konusu sayılabilir bir yönüyle. Bir yönüyle de aslında önemli meselenin sadece bir parçası sayılabilir. Yahudilerin bütün Filistin topraklarını, hatta onun da ötesinde Nil ile Fırat arasında kalan bütün toprakları ele geçirmek istediklerini biliyoruz. Ellerindeki muharref, değiştirilmiş Tevrat'ın kendilerine bunu vaat ettiğini biliyoruz. O yüzden de hedeflerinde böyle bir devlete ulaşmak var. Bu devlete ulaşma gayretleri ta Abdülhamid döneminde başlamış. 1890'lı yıllarda bir takım kongreler tertip etmişler. Bütün Yahudi alimleri, aydınları bir araya toplanıp bir takım kararlar almışlardı. Orada aslında hiçbir zaman büyük bir nüfusları olmamış tarih boyunca ve hiçbir zaman da adam akıllı bir devlet diyebileceğimiz bir devletleri de olmamış olduğu halde orada bir devlet kurmak istemişlerdi. Tabii öncelikle bunu böyle ifade etmediler. Bir devlet kuracağız falan demediler. Dedikleri şey bir Yahudi mahallesi gibi bir şey, bir yerleşim yeri. Yahudilere ait olan bir yer kurmak istediklerini söylemişlerdi. Bununla ilgili olarak Abdülhamid'le görüşmek istemişlerdi. 1890'da Abdülhamid onların niyetlerini tam olarak anladığında ferman yayınlamak suretiyle bu projeyi engellemeye çalışmıştı. Siyonizmin kurucularından olan Theodor Herz adındaki Yahudi Abdülhamid'e çok cazip tekliflerde bulunmuş. Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemeyi garanti etmiş. Ayrıca üzerine 10 bin altın daha vermeyi söz vermiş. Bunun karşılığında sadece Filistin topraklarında az bir miktar yerin kendilerine verilmesini, bir devlet kurmak için değil, bir yerleşim yeri olarak, yine Osmanlı devletinin kontrolü altında olmak şartıyla orada Yahudi yerleşim yeri şeklinde bir şey için izin istemişti. Bunun karşılığında büyük paralar vereceklerdi ki Osmanlı da zaten batmak üzereydi. Osmanlı'nın borcu gırtlaklarına kadar dayanmış bir vaziyetteyken bu teklifi yapmışlardı. Başka bir padişah olsa hemen kabul ederdi. Ama Abdülhamid onların hedeflerini bildiği için Abdülhamid'in Osmanlı tarihindeki yerinin önemli oluşu hem çok fırtınalı bir dönemde padişahlık yapmış olmasından kaynaklanıyor. Hem takva sahibi bir insan olarak biliniyor. Hem de istihbarata çok önem vermiş birisi olarak bilinir. Yani istihbaratı güçlü olduğundan o hasta adam dedikleri Osmanlı'nın son zamanlarında bile Abdülhamid Osmanlı istihbaratını güçlendirmiştir. O yüzden bunların hedeflerini, planlarını bilmektedir. Bu işin böyle sadece bir Yahudi yerleşim yurdu olarak kalmayacağını, bunların başka bir yer mi yok yani Yahudiler için yerleşim yeri olarak, dünyada yeri çok. Bunların oraya gelmelerinde hedeflerinin Tevrat'ın kendilerine vaat etmiş olduğu Nil ile Fırat arasında büyük bir devlet kurmak olduğunu Abdülhamid anladı. Yoksa dünyada boş yer çok, çöllerde yer çok. Ama onlar özellikle orayı istiyorlardı. Hem siyasi çalışmalarından haberi vardı Abdülhamid'in, hem de zaten Tevrat'ı biliyordu. Tevrat'ta da bunlara bunu vaat edildiğini bildiği için asıl peşinde oldukları şeyin Büyük İsrail Devleti olduğunu anladı ve onu huzurundan kovdu. Halbuki o dönemde Osmanlı'nın o paraya ihtiyacı çoktu. Ama buna rağmen Abdülhamid onu kovdu ve dedi ki, bu topraklar benim babamın toprakları değil, sana parayla bunu satamam. Bu topraklar milletimizin kanıyla alınmıştır, ancak kanınızla alabilirsiniz bunları. Ama işin acı tarafı şu ki, o kadar para bile harcamadan, o kadar kanları da akmadan o toprakları sonra hile yoluyla Amerika'nın, Avrupa'nın desteğiyle aldılar ve orada bir devlet kurdular. Tarihte orada bir Yahudi devleti var mıydı ki? Yok. Nüfusları çok muydu? Hayır. Ama onlar, Tevrat onlara bunu vaat ediyor diye bunun peşindeydiler. Tarih boyunca aslında Musa Aleyhisselam'dan itibaren ele alırsak, bunlar günahlarının sonucunda birçok defalar kılıçtan geçirilmiş bir millet. Musa Aleyhisselam'dan hemen sonra iki devlete bölünmüşlerdi. İsrail ve Yahudiye diye iki devlete bölünmüşlerdi. Bunlardan birisi Babililer tarafından yıkılmıştı. Muhtun Nasır tarafından yıkılmıştı. Diğeri Asurlular tarafından yıkılmıştı. Aradan bir zaman geçti. Tabi bunlar kılıçtan geçirildiler. Bunların adeta kökleri kurutuldu. Bütün kütüphaneleri yakıldı. Bütün mabetleri yakıldı. Dinsizin hakkından imansızın gelmesi gibi bir şey. Bunların hakkından Babil hükümdarı geldi. Asur imparatoru. Tabi onlar da bunlardan iyi insanlar değillerdi. Onlar da zalimdiler. Onlar da kafirdiler. Ama dediğim gibi adam dinsiz olursa Allah ona bir imansızı gönderiyor, başına bela ediyor. Bu iki Yahudi devletini, İsrail ve Yahudiye devletlerini, bu iki imparatorluk yerle bir etti. Dağıldılar. Aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra İran komutanı Rüstem tarafından bunlara yeniden bir araya toplanma hakkı verildi. Mabetlerini yeniden inşa ettiler. Ve bu şekilde tekrardan toparlandılar. Fakat daha sonra tekrar zulmettiler. Ve İsa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle gönderdi. İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istediler. İsa Aleyhisselam bunu İncil'lerde şöyle anlatır. Der ki, ben civcivlerini kanatlarının altına toplamak isteyen bir tavuk gibi sizi kanatlarımın altına almak istiyorum. Siz ise beni öldürmek istiyorsunuz. Benden sonra kılıçtan geçirileceksiniz. Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Öyle de oldu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe çekilmesinden sonra yaklaşık 20-30 sene kadar sonra Romalı generaller tarafından hepsi kılıçtan geçirildiler. Yahudiler. İkinci kılıçtan geçirilme olayı. İsa ile Musa arası yaklaşık 1000 veya 1200 senedir. Musa Aleyhisselam'dan sonra o büyük kıyım yapıldı. 5-6 asır sonra aşağı yukarı. Ondan 5-6 asır sonra bu ikinci kıyım, yani İsa'dan 20-30 sene sonraki kıyım, Romalıların yapmış olduğu kıyım yapıldı. Yani 5-6 asırda bir büyük kıyıma uğruyorlar. Allah tekrar toparlanmalarına müsaade ediyor. Tevbe etsinler, adam olsunlar diye. Ama ondan sonra yeniden zulme başlıyorlar. Toparlanınca yine zulmetmeye, ahlaksızlığa, dünyanın ahlakını bozmaya, dünya milletlerini dinsiz etmeye gayret gösteriyorlar. Neden? Çünkü dünya milletleri dinsiz olursa onlara karşı koyamaz. Onların istediklerini yaparlar. O zaman o devletlere hakimiyetleri kolaylaşır. Yeryüzünde o gün bugündür fitnenin kaynağıdırlar. O olaydan, yani İsa Aleyhisselam zamanında, ondan hemen sonrasında yani olan kıyımdan sonra yine 5-6 asır geçti. Peygamberimiz geldi. Malum İsa ile Peygamberimiz arası da işte 560 sene doğum olarak yani bakarsanız, ya işte ya da işte 540 sene filan o civarda İsa'nın göğe çekilmesiyle Peygamberimizin doğuşu. Ama Peygamberimizin işte hicretini hesaba katarsak yaklaşık 600 sene diyelim. Yine bir 600 sene yani. Yani ikinci kıyımdan sonra üçüncü kıyım Peygamberimiz döneminde. Buna kıyım denmez de cezalandırma demek lazım. Çünkü Allah Resulü onlarla anlaşma yaptı Medine'de, insan gibi yaşamaları için, adam olmaları için onlarla Medine Vesikası diye sonradan isimlendirilen bir anlaşma metnine imza attı. Onlar orada insanca yaşayacaklar, Müslümanlarla güzel geçinecekler, hıyanet etmeyecekler, düşmanla işbirliği yapmayacaklar, Medine'ye bir saldırı olduğu zaman hep beraber Medine'yi savunacaklar vesaire, bir takım anlaşmalar imzalandı ve buna göre de orada herkes kendi istediği gibi yaşayacak, dinine göre yaşayacak ve özgür olacak. Bir anlaşmazlık durumunda tabii ki başvurulacak olan yer, makam Peygamberimiz olacak idi. Anlaşma böyleydi. Ona da hıyanet ettiler. Peygamberimize suikast tertiplediler. Kendi mahallelerine çağırdılar. Efendimiz bir duvarın kenarında otururken başından aşağı büyük bir taşı atmak için plan yaptılar. Allah kurtardı. Daha sonra Beni Kureyze hıyanet etti. 700 kadar erkekleri kılıçtan geçirildi hıyanetlerinin cezası olarak. 3 tane yani aşiret vardı, Yahudi aşireti Medine'de. Beni Kaynuka, Beni Kureyze, Beni Gatafan. Önemli olanlar bunlardı. Ve 3'ü de hıyanet ettiler. Birisi dediğim gibi Peygamberimize taş atma, öldürme girişiminde bulundu. Diğeri bir Müslüman kadının başörtüsünü çekti. Kadını rezil etmeye kalkıştı. Beni Kureyza'da Hendek Savaşı sırasında Müslümanları arkadan vurmakla, hıyanet etmekle, anlaşmayı bozmakla, bunlar dolayısıyla diğer ikisi sürgün edilmişti. Beni Kureyza'da bu yaptığı hıyanetten dolayı, savaş esnasındaki bu hıyanetlerinden dolayı 700 kadar erkekleri idam edilmişti. Geri kalanlar da oradan sürgün edildiler. Diğer Yahudi kabilelerin olduğu yerlere doğru dağıldılar. Kimi Hayber'e gitti, kimi başka yerlere dağıldılar. Bu şekilde 5-6 asırda bir Allah Azze ve Celle'nin bunlara iyi bir ders verdiğini görüyoruz. O olaydan sonra, peygamberimizden sonra aşağı yukarı gene yaklaşık bir 5 asır kadar sonra Salahaddin Eyyubi bunlara gereken dersi verdi. Kudüs kurtarıldı. O olaydan sonra yine aşağı yukarı 5-6 asır, yani yaklaşık söylüyorum ben bunları, Hitler tarafından kıyıma uğradılar. Hitler bunları fırınlara doldurdu. Ve işte bu en yakın olan bu. Hitler'in yaptığı kıyım. Allah bakın onlara yeniden toparlanma imkanı verdi. Yine adam olmadılar. Yine şimdi zulme devam ediyorlar. İşte daha evvel de böyle yapmışlardı. Daha dün Hitler onları fırınlara doldurmuştu. Bugün, yani 1940'lı yıllarda yeniden toparlandılar, 30'lu yıllarda toparlandılar. Allah böyle bir imkan daha verdi. Sonuçta bu da bir imkandır. Adam olsalar, tevbe etseler, sırat-ı müstakime gelseler. Hayır, gene eski kafa fırsatını bulur bulmaz gene zalimleşme, gene ahlaksızlığı dünyada yayma, bütün moda evlerinin arkasında Yahudiler var. Dünyanın ahlakını bozmaya çalışıyorlar sürekli. Bütün makyaj malzemelerini yapanlar bunlar. Bütün moda evleri bunların elinde. Sürekli olarak dünyanın ahlakını bozmak isterler. Hatta Hitler'in bunları fırınlara doldurmasının bir sebebi de budur. Birkaç tane sebebi var. Birisi de budur. Hitler kendi ırkını, German ırkını, yani Alman ırkını en üstün ırk olarak görüyordu. Bunlar da Alman ırkını bozuyorlar. Gençleri ahlaksızlığa sevk ediyorlar. Böylece Alman ırkı bozuluyor, melezleşiyor diye kızmıştı Hitler. Ticari, siyasi sebepler de var tabii ki. Ondan başka bir de bu sebep var yani. Yani Almanların ahlakını bozuyorlar. Kendi hakimiyetlerini sağlayabilmek için Almanların ahlakını bozmayı siyaset haline getirmişler. Her türlü namussuzluğu, içkiyi, kadını kullanmak suretiyle gençler bu taraflara sevk edip her tarafa hakim olmak. Çünkü dinine bağlı insanlar İsrail'in önünde engeldir. O yüzden dinden uzaklaşmış insanlar haline getirilmeliler. Ahlaklı insanlar İsrail'in önünde engeldir. Onun için ahlakları bozulmalı. Bundan dolayı bütün dünyada bu gibi faaliyetleri halen yapmaya devam ederler. Bütün ahlaksız filmler bunların, yani ana plan yapanlar bunlar. Çevirenlerin bunların olması gerekmiyor ama teşvik edenler sürekli bunlar. Tabii ki başka milletlerden de böyle insanlar var ama daha ziyade bunlar işin başı yani. Dünyada Kur'an-ı Kerim bunların sürekli olarak fitne fesat peşinde olduklarını anlatır. Ve bunların لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً adaveten lillezine amenul yehuda vellezine eşraku. Müslümanlara, iman edenlere en şiddetli düşmanlar olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursunuz buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Müminlere en şiddetli düşman olarak, ey Resulüm şöyle bir bakarsan, la tecidenne eşedden nas adavaten lillezine amenu el yahud vellezine eşraku. Bu Yahudileri ve şirk içinde olan müşrikleri bulursun. İslam düşmanlığında en önde gidenler bunlardır. Demek ki bunların kalplerinde olanın bu olduğunu Kur'an-ı Kerim bize birçok yerde ifade eder. Bunların daha evvel Hazreti Musa Aleyhisselam'a yaptıkları da belli. Semi'ne ve asayna demeleri. Len nu'mine leke hatta nerallaha cehra demeleri. Sana asla inanmayacağız Allah'ı ap açık görmedikçe ey Musa. Allah'a bize göster ki inanalım demelerine varana kadar bunlar sürekli olarak baş belasıydılar. İtiraz, itiraz, itiraz. Hiçbir zaman adam gibi Müslüman olmadılar. Hatta öyle ki Hazreti Musa Aleyhisselam, ya Rabbi benimle bunların arasını ayır demek zorunda kaldı. Böyle beddua etti yani. Benimle, kardeşim Harun'la bunların arasını ayır ya Rabbi. Bunların ne olduğunu anlamak için Kur'an'a bakmak yeter. Ve Kur'an-ı Kerim'de en fazla zikredilen kavim bunlardır. O gün için dünyada İslam'ın önünde bir tehlike değiller aslında. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde Yahudiler İslam'ın önünde ciddi bir engel sayılmazlar. O zaman da sayıları azdı. O zaman da adam gibi bir devletleri yoktu. O zaman da aşiretten öte bir şey değillerdi. Peygamberimiz döneminde bildiğiniz bir Yahudi devleti var mı? Hayır. 3-5 bin kişilik aşiretten başka bir şey değiller. Birbirlerini de yani sevmiyorlar. Birbirlerini de başkan yapmak istemiyorlar. Talut kıssasını hatırlayın. Onda da bir komutan istemelerine rağmen Allah peygamber vasıtasıyla bir komutan onlara tayin ettiğinde, Talut'u tayin ettiğinde onu da beğenmemişlerdi. Niye o bizden daha mı zengin ki bize komutan oldu dediler. Yani bunlar peygamberlerine itaat etmedikleri gibi komutanlarına da itaat etmek istemiyorlar ve hiç kimsenin onlara komutan olmasını adeta istemiyorlar. Birbirlerini de sevmiyorlar yani aslına bakarsanız. Zengin olmasını şart koşuyorlar sürekli. Bütün dinleri, imanları para yani. Halbuki komutanlıkla zenginliğin ne alakası var? Komutanlık kabiliyet ve bilgi ve ehliyet meselesidir. Para meselesi değildir yani. Ama bunların mantığı her zaman bu olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim bunlardan çok bahsediyor. Birçok yerde Musa Aleyhisselam'ın kıssası ve Yahudilerin kıssası anlatılıyor. Bunların gereksiz soru sormaları, bunların peygamberlerine ve komutanlarına itirazları, bunların korkak oluşları, duvarların arkasından ancak Müslümanlarla savaşabilecekleri, göğüs göğüse savaşamayacakları, bunların verilen nimetlere şükretmeyecekleri, daha çoğunu isteyecekleri, bunların sudan içmeyin gibi imtihanlara dayanamayacakları, sudan içecekleri, bunların 40 gece bile dayanamayacakları, peygamberleri, komutanları aralarından 40 gün ayrıldığında bunların tekrar kafir olacakları, buzağıya tapacakları, bunların gereksiz sorular soracakları vesaire. Kur'an-ı Kerim Yahudi ahlakını uzun uzun anlatır misalleriyle. Neden? Halbuki o gün için İslam'ın önünde engel olacak durumda değiller. 3-5 kişiden ibaretler, bir devletleri de mevcut değil iken Kur'an'ın bu kadar Yahudileri anlatmasını sebebi olarak neyi düşünmemiz gerekir? O gün için İslam'ın önünde en büyük tehlike süper güçler, Bizans ve İran. Ama Allah Bizans'tan, İran'dan çok bahsetmez. Bunlardan çok bahseder. Çünkü aslında bunlar kıyamete kadar, İsa Aleyhisselam da geldiği zaman gene kimle savaşacak? Gene Yahudilerle. Bunlar az olsalar da dünyanın başının belası olacaklar sürekli. O yüzden Allah bunlardan sürekli bahseder. İsa geldiği zaman da yine bunlarla savaşacak. Demek ki o döneme kadar da bunlar baş belası olmaya devam edecekler. Demek ki dinler arası diyalog taraftarlarının dediği gibi değil. Onlar, bakın, çok önemli bir noktayı size söyleyeyim. Diyalogda başarılı olabilmek için çok dini, itikadi, ilmi bir hata yapılıyor. Diyalog denilen, bizim projemizde olmayan, haddi zatında onların projesi olan bu projede güya başarılı olabilmek için dini, itikadi hata yapılıyor. Artık onlar Müslüman kardeşlerimiz olarak görülüyor diyalogçular tarafından. Halbuki Kur'an'la, sünnetle, icma ile sabittir ki ehli kitap kafirdir. Kur'an onların kafir olduğunu söyler. Hadislerde Peygamberimiz kendine inanmayan, kendine ittiba etmeyenlerin kafir olduğunu söyler. Ve yalnızca inanmak değil, Peygamber'e ittiba etmek. Kur'an'a yalnızca inanmak değil, Kur'an'a ittiba etmeyi kabul etmek. Yani Kur'an Allah'ın kitabıdır, Peygamber Allah'ın peygamberidir ama biz ona uymak zorunda değiliz. Biz kendi kitabımıza uyarız demek küfürdür. Allah'ın ve Resulünün bizden istediği şey sadece inanmak değil, ittiba. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi mesela bu şekilde ben inandım dese, peygamber peygamberdir, kitap da Allah'ın kitabıdır dese, bu iman değildir demesi gereken, ben Kur'an'a ve peygambere uymayı kabul ettim. İnanacak ve de uymayı da kabul edecek. Yok, ben gene kendi bildiğime uyarım. O benim peygamberim değil, benim kitabım değil, Araplara gelmiş derse yine kafir olur. Ve bu noktada şu da aklıma geldi, söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaş Almanya'dan telefon açmıştı. Dedi ki, hocam yanımızda bir Hristiyanlıktan dönen bir Müslüman var. İşte yeni daha Müslüman oldu. Ona bir şeyler söylemek ister misiniz? Dedim ki, ona nasıl Müslüman olunacağını adam gibi anlattınız mı? Mesela acaba şu anda hala kendi dinini de kabul ediyor olmasın? Hem Hristiyan hem Müslüman gibi kendini öyle görüyor olmasın? Ya da Hazreti İsa'nın hala Allah'ın oğlu ya da Tanrı olduğuna inanıyor olmasın? Çünkü böyleleri çok. Ve kitaplarımızda, akaid kitaplarında, fıkıh kitaplarında hatta der ki, bir müşrik mesela, bir putperest, ben Müslüman oldum dese kabul edilir. Ama bir Yahudi veya Hristiyan böyle dese kabul edilmez. Demesi gerekir ki ben dinimi terk ettim, İsa'nın Tanrı olmadığına iman ettim, İsa'nın peygamberliğine, insan olduğuna ve bir peygamber olduğuna iman ettim. Ve İslam'a uymayı kabul ettim. Artık kendi kitabımı, kitabıma uymamayı, Kur'an'a uymayı kabul ettim. Ve peygamberimizin de tüm insanlığa gönderilmiş peygamber olduğunu, Kur'an'ın tüm insanlığa gönderilmiş kitap olduğunu kabul ettim demesi icap eder. Yoksa ehli kitap olanlar zaten normalde Allah vardır diyor, peygamberlik diye bir müesseseyi de kabul ediyor, ahireti de kabul ediyor, ama nasıl kabul ediyor? Nasıl kabul ettiği önemli yani. Yani bir dinsiz ben Müslüman oldum dese, eşhedü en la ilahe illallah dese kabul edilir. Ama bir ehli kitap böyle dese kabul edilmez. Çünkü onlar zaten kendi kendilerini Müslüman sayıyorlar. Biz zaten Müslümanız diyorlar. Peygamberimize Allah Azze ve Celle buyurdu ki onlara de ki eslemtum, İslam oldunuz mu? Efendimiz de onlara dedi ki eslemtum. Onlar dedi ki tabi zaten biz Müslümanız dediler. Biz zaten senden evvel de Müslümandık dediler. Yani kendilerini Müslüman kabul ediyorlar. Yani Allah'a teslim olan manasında, kelime manasıyla sadece. Ama gene İsa'yı Tanrı olarak görmeye devam ediyorlar. Gene Kur'an'ı sadece Araplara gelmiş olarak, peygamberimizi de yalnız Arapların peygamberi olarak kabul ediyorlar. Onun için bir Hristiyan Müslüman oldum dese bunlar sorulmalı ve bunları anlattım kendilerine 45 dakika telefonda bunları anlattım. Benden sonra onu anlatmışlar. Demişler ki sen yani İsa sence nedir? Yani Müslüman oldum diyorsun. Da İsa hakkında kanaatin ne yani? Bana sonra tekrar telefon açıp anlattılar da oradan biliyorum. Korktuğum gibiymiş yani. Adam kendini hem Hristiyan hem Müslüman gibi görüyor. İsa'yı da aynı şekilde eski bildiği gibi yine kabul ediyor. Ama Müslüman oldum. Ne saçmalıyor yani aslında. Böyle bir iman olmaz. Yani bir insan Hazreti İsa insandır, peygamberdir, Tanrı değildir dese zaten Hristiyan sayılmaz. Hristiyanlığa göre bu insan kafir olmuş olur. Bunu dese yani bir Tanrı'dır dese o zaman da Müslüman sayılmaz. Yani ikisi bir arada olamaz yani. Birinden birine geçiş lazım. Dolayısıyla dinlerin arasında diyalog olmaz. Dinden dine geçiş olur. Yani bir Hristiyan Müslüman olur, bir Müslüman Hristiyan olur. Yani bunun ortası olmaz. Yani İsa ya insandır ya Allah'tır. İlah'tır. Yani bunun ortası olmaz. Dolayısıyla insandır desen onlara göre kafir oluyorsun. Tanrıdır desen bize göre kafir oluyorsun. Onun için dinler arası diyalog, orta yolu bulmak mümkün değildir. İşte diyalogçular belki diyebilir ki biz dinlerin orta yolunu bulmaya çalışmıyoruz. Ya neye çalışıyorsun? Ya hem diyorsun ki adam hem Hristiyanım hem Müslümanım diyor. Bunları kardeş olarak görmeye başlıyorsunuz. Peki bu ne? Diyebilirim ki 20. asrın en büyük bid'at görüşü budur yani. 14 asırlık İslam tarihinde böyle bir sapık görüş mevcut değil. Hristiyan ve Yahudi'yi Müslüman gibi görmek, kardeş olarak görmek, İslam tarihinde böyle bir görüş yok. Kur'an meydanında açın bakın Bakara'yı okusunlar, Allah'tan korksunlar ya. Bakara'yı okusunlar. Ali İmran'ı okusunlar. Ondan sonra gelsinler konuşalım. Yani bir şey bilmeden konuşmak olmaz. Allah onların niyetlerini ortaya koyuyor. Onların bizi tekrar imanımızdan sonra döndürüp kafir yapmak istediklerini ortaya koyuyor. Elhasılı onların planlarını, projelerini Allah ortaya koyuyor. Şimdi Müslümanlara bunları Allah niye anlatıyor? Bunlara karşı dikkatli olun. Bunlar niyeti budur diyor. Siz iyi niyetli olabilirsiniz ama onların niyeti iyi değil. Onlarınki bu bir siyasi proje, dini bir proje değil. Barış için falan filan da değil. Yalan dolan bunlar. Bu bir siyasi proje. Amerika bir taraftan vuruyor, bir taraftan da diyalog diyor. Yani gel de buna inan şimdi yani. Bir taraftan orada senin kardeşini öldürüyor Irak'ta, Filistin'de. Ondan sonra Afganistan'da bir taraftan da gel diyalog diyor. Yani bu samimi bir diyalog çalışması olabilir mi? Diyalog zaten İslam'da yok da hani samimiyeti de yok bunların yani. İslam'da tebliğ vardır yani tebliğ yapıyorsan yap. Yapılan şey tebliğ mebliğ değil. Alt kademe öyle zannediyor. Orada işte bizim hocalarımızla onların hocaları konuşuyorlar filan zannediyor. Din konuşulmuyor orada. Dinler arası diyalog kitaplarından birisinde aynen bu ifade geçer. Diyor ki en güzel dinler arası diyalog dinin hiç konuşulmadığı diyalogtur. Din konuşulmayacak. Peki o zaman ne konuşulacak? Siyasi bir takım şeyler. Yani bu siyasi bir proje aslında. Demin dedim ki önemli bir nokta dedim. O da şu. Şimdi bu diyaloğun diyalog konusuna girecek değilim. O uzun bir mesele. Daha evvel hatta bununla ilgili konferans yapmıştık. Yani onu dinlerseniz o mesele orada uzun uzun anlattık ama söyleyeceğim sadece şu yani bu diyalogda başarılı olabilmek için şöyle bir mantık geliştirdiler diyalogçular. Bu çok tehlikeli. Dinin büyük bir kısmını imha eden bir mantık. Mantık şu. Kur'an'ın ayetlerini okurken tarihselci bir anlayışla yaklaşalım. Yani Kur'an'daki ehli kitapla ilgili ayetler o günküler hakkındadır. Onlara öyle şiddetli konuşuyor Kur'an-ı Kerim. Bugünkülere değil yani. O günküler için öyle şiddetli gelmişti ayetler. Bugünküler öyle değil. Yani bu şekilde Müslümanları onlara karşı yumuşatma operasyonları yapılıyor. Ve o ayetler tamamen saf dışı edilmiş oluyor. O ayetler o günküler içinmiş, bugünküler için değilmiş. O zaman bu ayetlerin bir manası kalmamış yani. Yani sanki tamamı mensuh, hepsi hükmü kaldırılmış sanki. Yani bu boyutta bir nesih hareketi tarihte mevcut değil. Binlerce ayet bu mantıkla güme gider yani. Müşriklerle ilgili ayetler de o zaman öyle anlayalım efendim. Öyle değil mi? O günküler hakkındaydı diyelim. Münafıklarla ilgili ayetleri de öyle anlayalım. Yahudilerle, Hristiyanlarla hepsiyle ilgili hepsini yani o günküler içindir diyelim. Hatta biraz daha ileri gidin isterseniz. Kur'an'ın ahkamı da Allah'ın hükümleri de o günküler içindir. Deyin. Bugün kanunu insanlar koymalı. Allah'ın kanunlarının gereği kalmamıştır. Deyin. Daha iyi yani o zaman. Yani bu buraya gidiyor yani sonuçta. Hatta namaz oruca bile kadar gidebilirsiniz yani. Namaz oruç gibi hükümler de o günküler içinde, o günkü insanlar medeni yapmak için, bugünküler zaten medenidir, Fazlur Rahman'ın dediği gibi. İngiliz kültürü alan, İngiliz müsteşriklerinin tesirinde kalan, Fazlur Rahman'ın dediği gibi, yani o zaman hükümleri de kaldıralım, o günküler hakkındaydı diyelim. Zaten bu hükümler Allah'ın son hükmü değildi. O günküler için, o günküler ancak Allah bu kadar terbiye edebildi. Bugünküler daha medeni olduğundan böyle ağır hükümlere gerek yoktur. Ruhunu alalım, kanunu biz koyalım. Deyin olsun bilsin efendim. Hatta Kur'an'ı kaldıralım atalım deyin daha güzel yani. Ya samimiyseniz bu böyle yani. Bu buraya kadar gidecek yarın. Ama belki hani kimseye zararı olmayan namaz, oruca belki çok temas etmezler. Zaten Fazlur Rahman da oraya pek girmez. Ahkam kısmına. Çünkü laik devletlerle İslam arasındaki çatışma hangi noktalarda oluyor? Ahkamda daha ziyade. itikadın en temelinde, yani Allah'ın dediği mi olacak, insanların dediği mi? Bir orada çatışma var. Bir de hükümlerde. Hükümleri de kaldırdığınız zaman ruhunu alalım, kanunu biz koyalım, gerek yok 1400 sene evvelki hükümlere dediğinizde zaten laik devletle İslam arasında bir çatışma kalmıyor. Ne güzel işte. Böylece onlar kendi saltanatlarını sürdürmüş oluyorlar. Yani tarihselci bir mantıkla Kur'an'a yaklaşmak, Kur'an'ın belki dörtte üçünü, belki onda dokuzunu imha etmek demek yani. Bu ayetler o günküler içindi, bugün için değildi. Bugünküler daha iyiymiş sanki. Soruyorum ben, Tevrat mı değişti, İncil mi değişti? Peygamberimizden sonra bugüne kadar yani. Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki Tevrat aynı Tevrat şu anda. İncil de aynı İncil. Kur'an o günküler hakkında böyle şiddetli ifadeler buyuruyorsa bir şey mi değişti o günden sonra? Tevrat'ı mı değiştirdiler, İncil'i mi değiştirdiler? Hayır, aynısı. O günkü Tevrat, o günkü İncil. Yahudiler mi değişti, Hristiyanlar mı değişti? Hayır, aynısı. O günde İslam düşmanlar, şimdi de İslam düşmanıdırlar. O günde Bizans tehlikesi vardı peygamberimizin karşısında. Hristiyan dünyasından bir tehdit vardı. O günde Yahudilerden hıyanetler vardı. Bugün de aynısıdır. Tarihimize bakalım. Tarih boyunca bize saldıranlar kimler? Haçlılar. Bugüne bakalım. Bugün bize saldıran kim? Amerika ve İsrail değil mi? Gene Haçlı dünyası ve Yahudi dünyası. Yani söylenilen şey, işte yani o ayetler o günküler hakkındadır gibi laflar, tarihi bilmemek yani. Yani Tevrat değişmedi, İncil değişmedi, Yahudi değişmedi, Hristiyan değişmedi. Bir de zaten tarihe bakalım yani. Mesela tarihte ateist seferleri diye bir sefer duydunuz mu? Dinsiz seferleri. Ben duymadım, böyle bir şey okumadım. Var mı bilen? Ama Haçlı seferlerini duymadınız mı? Yani bakın, tarih de buna şahit. Tarihte bize saldıranlar Haçlılar olmuş, Yahudiler olmuş. Ateistler ile olan mücadelemiz yok değil, var ama böyle bu boyutta değil yani. Mekke'nin putperesti iman etti, Yahudi iman etmedi yani. Güya hani dinleri vardı, güya buna yatkındılar, güya hazırdılar. Öyle olmadı ama gerçek. Kabile kabile putperestlere iman ettiler. Yahudi ve Hristiyanlardan tek tük doğruyu arayan birkaç kişi iman etti sadece. Kabile boyutuyla iman olayı yok pek yani. Çünkü onları frenleyen bir yanlış kitapları var ellerinde. Ama dinsizin eline kitap yok. Onu frenleyen bir şey yok. O zaten dinsiz olduğundan anlatılanı kabul ediyor. Ama Yahudi, Hristiyan, benim zaten kitabım var diyor, sana ihtiyacım yok diyor. Bunun mantığı bu. Yani Filistin konusunu tabii ele alırken Yahudileri konuşmadan olmuyor. Tarihlerine biraz bakmak lazım. Biraz kökene inmek lazım. Bunların tam Musa Aleyhisselam zamanında yaptıklarına bakmak lazım. Acaba Musa Aleyhisselam bunlardan memnun muydu ki biz memnun olalım yani? Kendi peygamberleri bunlara beddua etti yani. Efendim işte o günküler öyle olabilir, bugünküler tamam da bir şey değişmedi ki. Zaten değişecek olsaydılar Kur'an da bunu uzun uzun anlatmazdı. Demek ki değişmeyeceklermiş ki Kur'an-ı Kerim bunu uzun uzun anlatıyor. Bu Kur'an'ın mucizelerindendir. Kur'an birinden bahsediyorsa, mesela Tebbet ya da Ebi Leheb diyorsa, demek ki o daha iman etmeyecek. Neden Hazreti Ömer hakkında böyle demedi? O da o zaman Müslüman değildi. Halid bin Velid de Müslüman değildi. Ama ileride Müslüman olacak olan kimseler hakkında Kur'an-ı Kerim konuşurken böyle konuşmaz. Müslüman olmayacak, o şekilde kafir olarak ölecek olanlar hakkında böyle ayetler gelmiştir. Ve o gösteriyor ki artık o bir daha iman etmeyecek. Bitti. Hatemallahu ala kulubihim. Kalbine mühür basıldı, bitti. Eğer Kur'an böyle dediği halde Ebu Leheb nikahı kurudu, bitti iş dediği halde o ileride Müslüman olsa bu kelamın Kur'an'dan olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla, çünkü Allah hata yapmaz, Allah gaybı bilendir. Yani böyle bir şey mümkün değil. Madem ki Kur'an-ı Kerim iki eli kurudu diyor, demek ki o artık iman etmeyecek. Ve de etmedi zaten. Şimdi Kur'an-ı Kerim Yahudileri anlatıyor mesela. Uzun uzun anlatıyor. Yahudi ahlakını bize anlatmak istiyor. Niye helak edildiklerini anlatmak istiyor. Bir de, yani siz Yahudi ahlakına sahip olmayın ey Müslümanlar. Dininiz Müslüman, İslam ama, Müslümansınız ama, ahlaken Yahudileşmiş olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Onlara benzemeyin, onlar gibi itiraz etmeyin, onlar gibi olmayın demiş oluyor. Bunun yanında bir de bunların aslında kıyamete kadar dünyanın başının belası olacağına işaret ediyor. Ve işte durum da meydandadır. 1400 sene geçti, 1400 sene içerisinde bunlar 1400 defa fitne fesat çıkardılar. Allah da 1000 defa bunların belalarını vermiş bugüne kadar. Demek hiç değişmemişler. Demek ki tarihselci mantık doğru değil. O günküler içinmiş, bugünküler için değilmiş. Ya ne değişti? Yani Tevrat mı değişti, İncil mi değişti ki bunlar değişsinler? Kaynakları değişmedi ki ahlakları değişsin, dinleri, imanları değişsin. Aynı kaynak, aynı insanı meydana getiriyor. Kaynak aynı. Aynı eğitimden geçiyorlar. Ne değişti yani? Tarih de meydanda, bugün de görüyoruz gözümüzle. Yahudinin de Hristiyanın da İslam düşmanlığını bugün gözümüzle görüyoruz zaten. Yani bütün bunları gördükleri halde nasıl olur da tarihselci yaklaşalım diyebilirler? Yani insan aklına sığmıyor yani. Akıllarınca bir strateji takip ettiklerini zannedebilirler. Benim onlara tavsiyem şudur. Din nasihattır. Müslüman Müslümana nasihat edecek. Benim onlara tavsiyem şudur. Allah'ın stratejisi dışındaki bütün stratejiler hepsinin sonu hüsrandır. Hiçbir strateji Allah'ınki kadar doğru olamaz ve Allah böyle bir strateji izlememizi bizden istememiştir. Onlara karşı tavrımızı Allah zaten koymuştur. Bizim başka bir strateji izlememize hem yetkimiz yok hem de doğru değil. Eğer bir strateji izleniyorsa, yok zaten böyle inanmaya başlamışlarsa, yaşadığın gibi inanırmışsın hani, inandığın gibi yaşamazsan öyle olurmuş sonucu. Yok eğer hakikaten böyle inanmaya başlamışlarsa zaten sapmışlar demektir. Yani Hristiyanı kardeşimiz gibi hakikaten böyle görüyorlarsa, Yahudi'yi kardeşimiz gibi hakikaten böyle görüyorsa, efendim işte onlar peygamberimizin peygamberliğini kimileri kabul etti, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kimileri kabul etti. Diyelim ki tek tük bazı insanlar kabul etti. Bu bütünüyle kabul etmeyenlerle böyle bir diyaloğu gene doğru olmadığını gösterir. Bu bir. İkincisi, onu kabul etmek hiçbir şey değildir. Zaten adam peygamberi peygamber olarak görse de yine tüm insanlığın peygamberi olarak görmüyor ki. Arapların peygamberi olarak görüyor. Kur'an'ı tüm insanlığın kitabı olarak görmüyor ki. Bana, beni diyor, bağlamaz diyor sizin kitabınız. Ben kendi kitabımdan sorumluyum diyor. Peki o zaman biz şunu kabul edebilir miyiz? Yani Kur'an-ı Kerim Araplara gelmiştir diyebilir miyiz? Onlar kendi kitabına bağlı kalabilir diyebilir miyiz? Zaten kendi kitapları diye bir şey de yok ki ellerinde. Ne kitabı? Asırlar sonra yazılmış Tevrat ve İsa'dan yıllar sonra yazılmış İncil ve de İncil değil, İsa'nın hatıraları. Siyer kitabı yani aslında. Biz buna uymalarını, içinde ne bir şeriat var ne bir kanun var, hiçbir şey yok. Öğütlerden ibaret İsa'nın konuşmaları, o kadar. Allah konuşmuyor, İsa konuşuyor orada zaten. Şimdi biz bunu, siyer kitabını Allah'ın kitabı olarak görebilir miyiz? Kaldı ki de Tevrat'tan bir sürü alıntılar var içerisinde, bilimsel hatalarla dolu. Ve o yüzden kendileri de bunu zaten Allah'ın kitabı olarak göremiyor. Markos'a göre diyor mesela. Markos İncil'inin başında başlık öyle atılır. Markos'a göre, Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre. Yani Allah'ın kitabı demiyor adam. Onlar da Allah'ın kitabı demiyor zaten. Markos diyor yani gördükleri. O da Markos hakikaten görmüş mü, o da şüpheli. Çünkü dört İncil yazarının da havari olmadığı ihtimali daha yüksek bir ihtimal. Görmemişler bile. Görenleri görmüşler. Kimi görmüş, kimden almış, o da belirsiz. Arada bir ravi de yok yani. Yani hadis bile sayılmaz yani. Arada bir ravisi bile yok. Kim kimden duymuş yani bunları yazıyorsun. Sen nereden duydun bunları yani? Yani şimdi adam, ben bu kitabıma bağlı kalırım, gene girerim cennete. O zaman ne namaz, ne niyaz, ne zekat, ne oruç, ne hac, hiçbir şey yok. Zaten bunu kendileri de söylüyor. Bizim dinimizde bunlar yok diyor. O zaman Müslümanlar da o zaman Hristiyan olsunlar, ne güzel. Yani madem ki onlar girebiliyor cennete, o kitaba bağlı kalmakla girebiliyorsa cennete, o zaman hep beraber Hristiyan olalım, olsun bitsin. Ne namaz, ne zekat, ne oruç, ne hac, ne cihat, ne şeriat, hiçbir şey yok. Oluyorsa böyle bir şey, o zaman bütün tek onlara mı bu torpil? O zaman hep beraber Hristiyan olalım, olsun bitsin. Yani bunlar kabul edilebilir mi? Şimdi gelelim biz yine Orta Doğu meselesine. Yani Filistin'i konuşunca Yahudiliği konuşmak gerekiyor. Yahudileri konuşmak gerekiyor. Yahudileri konuşunca Yahudiliği konuşmak gerekiyor. Biraz da diyalog konusuna girmek gerekiyor. Ama ben ancak bu kadar özetleyebildim. Yoksa mesele daha uzun. Yahudiler sonuç itibariyle orada bir yerleşim yeri sadece ve sadece istemişlerdi ve Abdülhamid bunları reddetmişti. Yahudilerin tarihte Filistin topraklarındaki hakimiyetleri ne kadar sürmüş ki? Filistin'in yalnızca bir kısmında 500 sene kadar, bir kısmında, Filistin'in tamamında değil, az bir yerinde 500 yıl kadar yaşamışlar. 2000 yıldan beri de Filistin'de değiller. Dağılmışlardı. Şimdi 2000 sene evveline gideceksek, 2000 sene evvel değil, biz zaten yani 300 sene evveline bile gitsek, 500 sene, 1000 sene, 1200 sene evveline gitsek, zaten dünyanın yarısı bizim yani. Ta Viyana'ya kadar dayanmışız zaten biz. Bunlar 2000 sene evvel o bölgenin bir kısmında birkaç asır kadar bulunmuşlar diye, oralar onların mı olacak kıyamete kadar? O zaman dünyanın çok yeri bizim olur yani. Böyle bir şey kabul edilemez. Ve Abdülhamid rahmetli bunların planlarını, projelerini bildiği için onların liderinin huzurundan kovmuştu. Ve o zaman da bütün Osmanlı yetkililerine, dışişleri yetkililerine, Osmanlı hariciyesine, dışişleri bakanlığı yani yetkililerine talimat göndermişti. Osmanlı dışişleri bakanlığı yetkilileri hiçbir yerde Yahudileri tanımayacaklar. Onları reddedecekler. Uluslararası platformlarda onlara karşı tedbirler alınacak. Ve bundan böyle Filistin'e asla sokulmayacaklar. Çünkü gözleri Filistin'de madem, Filistin'e girmelerine müsaade etmeyecek Osmanlı askeri, Osmanlı yetkilileri. Ve Filistin'de hiçbir Yahudi'ye bir karış toprak bile satılmayacak. Bu şekilde Abdülhamid ferman yayınlamıştı. Bu İsrail devletini kuruluşunu önleyebilmek için. Ama gelin görün ki daha sonrakiler Abdülhamid kadar ferasetli, basiretli olmayınca o lanetli Yahudi devleti kuruldu o bölgede. Filistin'de bir sorun başladı. İşte 1947-48'de Yahudi devleti kuruldu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kuruldu. Tabii nasıl kuruldu? Oradan buradan toplamayla. Orada zaten Yahudi pek yok. Sovyetlerdeki Yahudiler oraya kafile kafile gönderildiler. On binlerce Yahudi oraya gönderildi. Amerika'dan, Avrupa'dan, değişik yerlerden kafileler halinde göçmen Yahudiler oraya geldiler. Orada bir Suni devlet meydana getirebilmek için. Böyle bir devlet yok orada. Orada Yahudi nüfusu da yok. Her taraftan toplandılar, topladılar, topladılar ve onlar orada birleştirdiler ve bir devlet meydana getirdiler. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Böyle bir şey olur mu yani? Toplamayla devlet mi olur? Devletler böyle kurulmamıştır ki. Meşru devletler böyle kurulmamış yani. Devletler, o millet orada uzun asırlar boyunca vardır ve şartlar uygun olunca devlete dönüşür. Devletler böyle kurulur. Dünyanın dört bir tarafından, beş kişi oradan, on kişi oradan, elli kişi oradan toplaya toplaya toplaya toplaya böyle devlet nerede görülmüş? Böyle yapıldı ve şimdi bu Filistin sorunu için üç tane çözüm yolu sunuldu. Aslında iki tane sundular. Üçüncüyü de biz sunduk. Birincisi ulusalcı bir çözüm yolu. Yani milliyetçi, ırkçı. Diğer Marksist. Diğeri de aslında onlar istemeseler de İslamcı. Müslümanların sunduğu çözüm yolu. Filistin sorununu halletmek için. Marksist bir çözüm yolu çözüm olur mu? Bir kere Filistin halkı Müslümandır. Ve hele hele Marksizmin çökmüş olduğu şu zamanda bunun çözüm olması mümkün değildir. Marksist bir kafayla, yani Marksizm zaten kendi öz vatanında çökmüşken Filistin'de mi dirilecek yani? Filistin halkı Müslüman bir halk olduğuna göre Marksist çözüm yolu ile bir yere varmak mümkün değildir. Ama bu nereden çıktı peki o zaman? Bu Sovyetler Birliği'nin faaliyetleri sonucunda çıktı. Sovyetler bir ülkeye giremeyince bu sefer o ülkeye girebilmek için ulusalcılığı, yani aslında Marksist'tir kendisi ama ne kadar sayılırsa tabii, yani gerçekte Marksist mi değil mi o da ayrı bir konu. Ama yani resmiyette öyle. Bir ülkeye girebilmesi için Marksizmi kullandı. Marksizmi kullanamıyorsa, Marksizm ile başarılı olamıyorsa bu sefer ulusalcı fikirlerle o ülkeye girmek ister. Bugün mesela bakın Türkiye'nin komünistleri, mesela Doğu Perinçek, İşçi Partisi'nin lideri. Mesela Doğu Perinçek oldu bitti biliriz, Mao'cudur yani. Sosyalisttir, komünisttir, Mao'cudur, Çin taraftarıdır. Ve bakın artık bunu söylemiyor pek. Hiç ağzından artık o lafı duymuyoruz. Eskiden 12 Eylül'den evvel bunlar devamlı Mao derlerdi yani. Artık duyulmuyor bu laf ağızlarından. Şimdi ne duyuluyor? Ulus kelimesi, ulusalcılık çok duyuluyor ağızlarında. Hatta televizyonların ismi bile nedir? Ulusal televizyonu. Ulusalcı hareketler ile sosyalist fikir devletlere sokuluyor. Yani direkt olarak sosyalizm olarak giremiyor artık İslam alemine özellikle. Çünkü halk Müslüman kabul etmiyor. Sosyalizm çünkü temelinde ateistlik var. Ve aynı zamanda şahsi mülkiyeti inkar ediyor vesaire. Devleti inkar ediyor. Bunlar olmaz, olmamalı diyor. Bütün bunların hepsi İslam'ın ruhuna da aykırı, akla mantığa da aykırı, gerçeklere de aykırı, dünya gerçeklerine de aykırı ve böyle bir ideolojinin yaşaması zaten mümkün değildi ve zaten çöktü. Şimdi o çökünce bu sefer ulusalcılık ile tekrar girmeye çalışıyorlar. Şekil değiştiriyorlar yani. Elbise değiştiriyorlar. Dünkü Marksistler bugün ulusalcı oluyorlar anlayacağınız. Ya mesela bakıyorsun televizyonlarına devamlı kahraman ordumuz filan, Türk milleti, hep böyle laflar. Mesela Ermenistan'ın soykırım iddialarına cevaplar, bunlarla ilgili kitaplar hazırlıyorlar. Tam bir milliyetçi hareket. Hiç farkları yok yani. Şöyle baksan aynı MHP dersiniz yani. Yani sadece o televizyona şöyle bir baksanız yarım saat, bir saat dersiniz ki bunlar herhalde MHP'lilerin televizyonu. Ulusal söylemler sürekli böyle, milliyetçi söylemler. Bayraklar, vatan, millet, Sakarya hikayeleri, böyle söylemler, Ermenistan'a karşı laflar, Kıbrıs'ı savunmalar, tam bir milliyetçi hareket gibi yani. Bunlar yani elbise değiştirdiler. Baktılar ki bu elbiseyle, sosyalist elbisesiyle giremiyorlar İslam alemine. Halk Müslüman kabul etmiyor yani. Hem fikir olarak yanlış hem de dinsiz. Kabul edilmiyor. Yani gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse dini konulardaki bütün görüşleri yanlış. Bu şekilde bir yere varamayınca bu sefer elbise değiştiriyor. Başka bir elbiseyle geliyor, gözüne bir gözlük takıyor. Halbuki aynı adam. Artık ondan sonra başlıyor Kıbrıs, başlıyor Ermenistan, başlıyor Kerkük, Musul, vatan, millet, bayrak, ordumuz falan. Ya seni biz biliriz yani. Yani sen bilinmeyen bir insan değilsin. Oldu bitti. Sen Mao'cusun. Çin taraftarısın. Sen sosyalistsin. Bunu herkes biliyor. Artık o şekilde olmuyor. Bu şekilde giriyorlar İslam alemine. Filistin'de de aynı olay. Filistin'de kimisi Kimi hareketler Marksist hareket olarak çözüm yolu, yani Filistin'in kurtuluşu Marksizmle olacaktır diyenler, Filistin'in kurtuluşu Arapçılıkla, milliyetçilikle, ulusalcılıkla olacaktır diyenler ve Filistin'in kurtuluşu İslam'la olacaktır diyenler. Üç görüş güya, hepsi de yani Filistin'i kurtarma iddiasındadır. İşte Filistin'deki bu hareketler, Marksist ve ulusalcı hareketleri destekleyenin Sovyetler olduğunu görüyoruz. Sovyetler varken, şimdi de Rusya kısmen gizlice sanki destekliyor gibi yapıyor. Hakikatte desteklediği falan da yok. Ama öyle gibi görünüyor. Neden? Filistin halkının yanındaymış gibi gösteriyor kendini. Zayıfların, mazlumların yanındaymış gibi gösteriyor kendini. Neden? Bu şekilde kendi ideolojisini oraya sokabilmek için. Filistin halkı da desin ki, bakın bizi Sovyetler destekledi veya Rusya bizi destekliyor desin, onlara karşı bir sempati duysun. Bu siyaset izleniyor. Ve çünkü hiçbir yerde başarılı olamadı sosyalizm. Güya Marx'ın öngörüsüne göre ne olacaktı? Sanayileşmiş kapitalist ülkelerde ileride sosyalizm hakim olacaktı. Marx böyle öngörüyordu. Böyle bir kehanette bulunuyordu. Çünkü diyordu, bu ülkeler sanayileşecekler. Sanayileşince sanayileşmiş ülkelerde tam bir kapitalizm olacak. Ve bir kısmı tam burjuva olacak, bir kısmı da tam proletarya olacak. Tam fakir fukara olacaklar. İşte o zaman bu proletarya kapitalistlere, burjuva kesimine karşı mücadele edecek ve bunun sonunda kazanacaklar. Ve işte o zaman oralarda sosyalizm hakim olacak. Yani hangi ülkelerde? Batılı, kapitalist, sanayileşmiş, zengin ülkelerde. Burjuvanın zulmü sonucunda proletaryanın zaferi gerçekleşecek. Etkiye tepki olarak, onların zulmüne tepki olarak fakir fukara hareketi, sendikalar vesaire eylemler çoğalacak ve bundan sonra sosyalizm oraya hakim olacak diye tahminde bulunuyordu Marx. Ama böyle olmadı. Bugün mesela batılı ülkeler sosyalist değil. Kapitalist ülkeler sosyalist değil. Sanayileşmiş ülkeler yani sosyalistleşmediler. Hatta tam tersi oldu. Marx'ın dediğinin tam zıddı oldu. Fakir ülkelerde. O yüzden bunu da anladı. Anladı. Mesela Türkiye diyelim ki 1970'lerde daha çok fakir bir ülkeydi. Mesela Türkiye'de sol hareketler, sosyalist hareketler aldı başını gitti. Halbuki Türkiye sanayileşmemişti. Türkiye'de tam bir sınıf da oluşmamıştı henüz. Burjuva ve proletarya sınıfları da tam oluşmamıştı. O yıllarda özellikle. Ama Türkiye'de mesela sol hareketler çok güçlenmişti. Bütün gençler hemen hemen moda olmuştu yani sosyalizmi savunmak. Çözüm yolu olarak görmek. Yani Marx'ın dediğinin tam tersi oldu. Afrika ülkelerinde ve geri kalmış ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde sosyalist hareketler biraz güçlendi. Avrupa'da halbuki güçleneceğini zannediyordu Marx. Çünkü orada sanayileşme gerçekleşmiş. Fabrikalar falan, sendikalar. Tabii fabrikalar varsa sendikalar da var. Ve bunun sonucunda oralarda sosyalist hareketler güçlenecek ve de devrim yapacaklar diye zannetti. Ama tam tersine sanayileşmemiş ülkelerde bir parça sosyalist hareketleri gelişti. Yani anlayacağınız, hiçbir yerde gelişemedi aslında. Bunun üzerine dediğim gibi kılıf değiştirdiler, elbise değiştirdiler. Artık sosyalizm olarak sosyalist fikirlerle gelip davet etmek yerine ulusalcı fikirlerle gelip işte vatan millet Sakarya gelin peşimizden, ülkemizi satıyorlar. Hainler. Mesela şimdi böyle konuşuyorlar. AKP aleyhinde mesela sürekli hainler, işte Kıbrıs'ı satıyorlar, Kıbrıs'ı kimsenin sattığı matlığı yok. Kıbrıs yerinde duruyor, zaten kimsenin satmaya da gücü de yetmez yani. Milli bir dava olmuş yani, bunu kimse de satamaz. Ama sanki böyle bir satma olayı varmış gibi gösterip çok milliyetçilermiş gibi sanki. Halbuki bunlar dün, daha bundan 30 sene 40 sene evvel, bunlar 80'den evvelinde yani kızıl bayrağı Türkiye'ye dikmek isteyen adamlardı. Türkiye'yi Çin'e, bir kısmı Çin'e, bir kısmı da Sovyetlere satmak istiyorlardı. Bir kısmı kızıl bayrağı dikiyordu, eylemlerde kızıl bayrak sallıyorlardı. Çin bayrağını yani. Halbuki bura Türkiye yani. Bugün Türkiye diyen ulusalcılar, dün kızıl bayrak sallayan adamlar, aynı adamlar. Bir kısmı kızıl bayrak sallıyordu, Çin taraftarı olanlar. Bir kısmı da Sovyetler bayrağını sallıyordu. Orak çekiçli bayrağı sallıyordu. Siz şimdi nereden milliyetçi kesildiniz başımıza? Siz daha dün bu değil miydiniz? Unuttuk mu yani? Yani halkların hafızaları zayıf olur da herkesinki de zayıf değil. Aklımızda yani sizin salladığınız kızıl bayrakları unutmadık yani. Ama şimdi dersiniz ki bunlar tam bir milliyetçi. Esasında birçok açıdan pek de farkları yoktur. Yani İslam gündeme gelirse, düşman İslam olunca birleşiverirler bunlar İslam'a karşı. Irkçı milliyetçiler, İslam milliyetçiliği olanlar değil, ırkçılık yapmayan Müslüman olup da Müslümanları sevmek, kendi ırkını da Müslüman olduğu için seven milliyetçiler değil, ama ırkçı milliyetçiler, Türk'ü üstün gören, başkalarını aşağıda gören, ırkçılık yapanlar, Türkiye Türklerindir diyenler, sanki Türkiye'de tek Türkler yaşıyor. Böyle düşünenler, bunlarla birleşiyorlar. Halbuki dün bunlar birbirini öldürüyorlardı. 12 Eylül öncesinde MHP'lilerle Mao'cular veya Sovyet taraftarları birbirini öldürüyorlardı. Sağ sol olayları dediğimiz olaylar yani. Anlaşılıyor mu? Bu şekilde gerek Marksist çözüm yolu, gerekse ulusalcı çözüm yoluyla bir yere varılması mümkün değil. Şu anda orada Filistin'de Marksizmi savunan çok cılız bir ses belki olabilir, hala kalmış olabilir. Cılız, pek varlığı yokluğu belirsiz. Esas olan iki tane kaldı. Ulusalcılarla İslamcılar. Ulusalcı dediğimiz de aslında ırkçı, Arapçı, FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü, Yasar Arafat taraftarları. Bunlar esasında aynı zamanda solcudurlardı. Bunların çoğunun alnı secdeye gitmemiştir. Arafat namaz kılarken gören pek yoktur. Siyaset icabı bile olsa, numaradan da olsa, münafıkça da olsa, pek gören yoktur yani. Yani bunlar yalnızca ırkçı da değil, Arap. Yani bunlara göre Filistin davası Arap davasıdır. FKÖ'ye göre Filistin davası Arap davasıdır. İslam davası falan filan değildir yani. Ve orada kurulması gereken de nedir? Arap devletidir. İslam devleti değil yani. Laik Arap devleti kurmak istiyor. Buna daha sonra da geleceğiz. Ve diğeri de İslamcılar. Mesela şu anda oradaki temsilcisi, ulusalcılığın temsilcisi FKÖ, İslamcılığın temsilcisi de Hamas. Kavga bunların arasında şu anda. Zaten Marksist söylem pek yok. O bitti gitti zaten. Ve bu ulusalcılar, ırkçılar ya da işte FKÖ diyelim, onların temsilcisi olarak aslında İsrail'in varlığını tanıyorlar. FKÖ ile Hamas'ın farklarından birisi de bu. Yani inançta fark var. Hamas la ilahe illallah diyor. Allah'ın dediği olacak diyor. FKÖ Arapların dediği olacak diyor. Arap devleti kurma peşinde. İmanda, inançta fark burada. Siyasette de FKÖ İsrail'i kabul eder. Hamas İsrail'i reddeder. İsrail'i tanımaz. İsrail'le diyalog kurmaz. İsrail'i kabul etmiyorum diyor. Böyle bir devlet yoktur diyor. Yok, kabul ediyorum. Dolayısıyla bütün Filistin toprakları bizimdir diyor. Doğrusu da bu zaten. Zaten onlarındı. Yani bizimdi. Ya orada zaten öyle bir devlet yoktu ki, İsrail diye bir şey yoktu ki zaten. Onun için Hamas bunu tamamen reddeder. Siyasi aranadaki en büyük farkları da budur. O yüzden hatta zamanında bir İsrailli dışişleri bakanı mıydı, başbakan mıydı? Dedi ki, hatırlıyorum, bakın şunu açıkça söylemişti. Sanıyorum o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Genelkurmay Başkanı dedi, Arafat'ı öldürmek istedi, ben izin vermedim dedi. Arafat'a suikast tertipleyeceklerdi dedi, ben müsaade etmedim dedi. Dedim ki, Arafat hiç olmazsa İsrail'in varlığını tanıyor. İsrail'de bir devleti tanıyor. Biz de olalım, siz de olun diyor. Ama Hamas bizi hiç tanımıyor. Bırakın Arafat yaşasın, çünkü o bize lazım. Bunu aynen kendisi ifade etmişti. İsrailli bir yetkili. Üst düzey yetkili yani. Adını unuttum şimdi. O zaman ya başbakandı ya dışişleri bakanıydı. Elhasılı FKÖ ile demek ki Hamas arasındaki önemli farklardan birisi bu noktadadır. Ve o yüzden FKÖ İsrail'i tanıdığı için bütün dünyada FKÖ öne çıkartılmıştır. Kurulduğundan beri. 65'lerde filan ilk eylemlerini yaptı da, fakat ona daha sonra geleceğiz. Ama yani ortaya çıkışından itibaren diyelim, biraz tanınmasından itibaren diyelim, yani 70'lerden itibaren, 65'lerden sonra, 70'lerden itibaren filan yaklaşık olarak, yani bizim çocukluğumuzdan beri biz Arafat'la büyüdük yani. Yani büyüdük dediğim, Arafat'ı göre göre televizyonda. Demirel'i nasıl gördüysek, her gün Demirel'i göre göre büyüdüysek, aynı şekilde Arafat'ı da göre göre büyüdü bu toplum, benim yaşıtlarım. Hatta siz de hatırlarsınız yani. Arafat daha çok olmadı öleli. Değil mi? Yani Arafat'ı her gün görmez miydiniz televizyonda? Adeta Türkiye'nin başbakanı gibi. Her gün televizyonda. Yani başka bir yerin yetkilisi mi? Ne başbakan ne bir şey aslında. Bir şey de değil yani. Bir örgütün lideri sadece. Onun gibi çok örgüt var yani Filistin'de. Ama hep o. Hem de bütün Mısır'da, Türkiye'de, Suriye'de, bütün devletlerin televizyonlarında her gün Arafat. Amerikan başkanları kimle görüşürdü? Filistinlilerle görüşürken Onları temsilen kimle görüşürlerdi? Arafat'la. Hep bu şekilde öne çıkartıldı. Hangi mesaj verilmeye çalışılıyor? Filistin'in tek temsilcisi Arafat'tır mesajı veriliyor. Büyük devletler onunla görüşüyor. Çünkü o ulusalcı bir adamdır. Milliyetçi solcu bir adamdır aslında. Hem Arapçı, ırkçı hem de solcudur aslında. Yani bizim buradaki CHP gibi bir şey anlayacağınız. Yani Baykal'la Arafat yakındır yani görüş olarak. Tabii bazı konularda ufak tefek fark olur. O kadar da olacak. Ve hep o ön plandadır. Bütün toplantılarda o konuşturuldu. Hamas hep kapatıldı. Hamas sanki yok. Şimdi Hamas siz daha yeni duydunuz. Hamas kaç yıldan beri duyuluyor? Son 5-6 yıldan beri. Dünya halklarının duyuşunu kastediyorum. Kitlelerin, milyonların, milyarların duymasını söylüyorum. Yoksa bu işi bilenler oldu, bitti, Hamas'ı bilir zaten. Ama bilenler biliyordu. Hiç çıkartılmazdı televizyonlara Hamas liderleri. Hiç konuşturulmadılar. Aman duyulmasın, aman duyulmasın, aman tanınmasınlar. Aslında Filistin halkı içerisinde mahallelerde Hamas var. Mahallelerde, sokaklarda Hamas var. Hamas'ın eğitim faaliyetleri var. Aslında en büyük güç Hamas idi. O zaman da öyleydi. Ama Hamas'ı hiç çıkartmazlar televizyonlara. Hamas'ın lideri kim? Hamas nedir? Yer mi, içer mi, insan mı, cin mi? Kimse bilmezdi, öğretmediler. Sonra artık mızrak çuvala sığmaz oldu. Hamas daha da güçlendi, güçlendi, güçlendi. Siz dediler yani Hamaslılar. Siz bizi televizyonlara çıkartmayabilirsiniz. Bize ambargo koyabilirsiniz. Bizimle görüşmeyebilirsiniz. Amerikan başkanı Arafat'la görüşür, bizimle görüşmez. Bilmem falan devletin başkanı da aynı şekilde davranır. Bütün devlet başkanları. Bizim önümüzü keser, bizimle görüşmezler ve bizi böyle televizyonlara çıkartmazlar, radyolara çıkartmazlar. Bizi duyulmamızı engellersiniz ama bizim onu engellemeye gücümüz yoksa da bizim de ağızlarımız vardır dediler. Her tarafta eğitim çalışmaları yaptılar, yaptılar, yaptılar. Ve sonunda Hamas büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık mızrak çuvala sığmadı. Artık mecburen televizyonlar onları göstermek zorunda kaldılar. Dev gibi eylemler yapınca mecburen gösterdiler. İstemeye istemeye yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş mecbur kaldılar, onlardan bahsettiler. Böylece herkes, dünya alem duydu ki ha orada bir hareket daha varmış. FKÖ'den başka Arafat'ın dışında bir lider daha varmış. Ahmet Yasin varmış mesela. Dünya o zaman duymaya başladı. Mızrak çuvala sığmayınca duydu dünya. Demek ki senin önünü keserlerse, televizyonlara çıkartmazlarsa demek yapman gereken şey çalışmaktır. Çalışırsan mızrak çuvala sığmaz hale geliyor. O zaman da mecbur kalıyorlar, zaten bahsetmek zorunda kalıyorlar. O zaman da çığ gibi birdenbire büyümeye başlıyor. Öyle oldu. Ve şu anda Filistin halkının meşru temsilcisi oldu Hamas. Hükümeti de, seçimi de kazandı, hükümet oldu. Ve bakın mesela İsrail kime karşı saldırdı? Geçenki son saldırıda, Gazze saldırılarında kime karşı saldırdı? Hamas'a saldırdı. Filistin'e değil. Yani daha doğrusu FKÖ'ye değil yani. Yani tüm Filistin'e değil. Özellikle Hamas'a. Ve FKÖ militanları savaşmadılar. İçinden 3-5 tane vicdanlı belki katılmış olabilir Hamas saflarına. Ama savaşanlar Hamaslılardı. Mesela daha evvel de Lübnan Hizbullah'a, buradaki Hizbullah'la bir şey yok, alakası yok. Lübnan Hizbullah'ına saldırmıştı mesela. Yine savaşanlar gene namaz kılan insanlar, ırkçılar değil. Gerek Lübnan'daki savaşçılar, Şii de olsalar o ayrı bir mesele, yine Müslümandırlar. Ve gerekse Hamas, Ehl-i Sünnet olarak. Bunlar savaştılar İsrail'le. Nerede ulusalcılar, nerede FKÖ? Bugün Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas, Arafat'ın yerine geçirilen, ki büyük ihtimalle Arafat'la zehirlendi herhalde. Çünkü Mahmud Abbas ondan daha alçak. Çünkü Mahmud Abbas daha İsrail'le daha yumuşak, daha taviz vermeye müsait. Arafat şöyle böyleydi, ırkçı mırkçıydı ama Arafat Filistin halkının menfaatlerini de savunan bir adamdı. Tam ırkçıydı yani. Yani Müslümanlıkla belki alakası yoktu ama Filistin halkının menfaatlerini savunurdu. Yani bunu da fazla buldular. Mahmud Abbas biraz daha taviz vermeye müsait bir adam. Arafat'ı o yüzden büyük ihtimalle zehirlediler. Yerine Mahmud Abbas hazırlandıktan sonra. Bir lideri öldürmeden evvel mutlaka yerine ikinci adamı hazırlar, sonra öldürürler. Bir başkası geçmesin yanlışlıkla, daha radikal birisi geçmesin diye. Önce ondan daha yumuşak ılımlı birini hazırlarlar, onu şöhret ederler, tanıtırlar dünyaya. Ondan sonra birinci adam ölür ya da öldürülür, ikinci adam hazır olur yerine. Ve Mahmud Abbas mesela, bakın, devlet başkanı, resmiyette devlet başkanı. Hamas hükümet sadece. Yani Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas. Ama hükümetle itişip kakışıyor sürekli Hamas'la. Ve saldırı kendi devletine yapılıyor sonuçta, hükümetine karşı yapılıyor. Ama umurunda bile değil adamın, hatta İsraililerden silah alıp Hamas'a karşı kendisi de FKÖ olarak savaşmayı bile düşündü. Bu kadar hain bir adam. Bunu hiçbir zaman Arafat yapmamıştı yani. Ulusalcı mulusalcıydı ama Arafat hiç olmasa böyle bir şey yapmıyordu. Zaten o yüzden de öldürmüş olma ihtimalleri yüksek. Onların projelerine tamamen evet demiyordu. Hatırlayın mesela, Arafat'ın dört tarafını çevirmişlerdi, hatırlıyor musunuz? Bütün şehri abluka altına almışlardı. Arafat'ın bulunduğu evi de dört tarafını çevirdiler. Tanklar, toplarla böyle etrafında. Arafat'ın ceyranını bile kesmişlerdi. Mum ışığında faaliyet yapıyordu. Hani oradan böyle bir görüntü vermişlerdi dünyaya. Masa başında oturmuşlar, mum ışığında görüşme yapıyorlar. Arafat'a bu baskıların sebebi onu daha yumuşak olmaya zorlamaktı. Olmayınca büyük ihtimalle öldürdüler yani. Ve daha yumuşak bir adam getirdiler. İsrail'le karşı daha yumuşak. Düşünün yani, böyle bir şey olabilir mi? İsrail'den silah alacak Hamas'a karşı. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu derece Hamas'tan nefret eden bir adam devletin başında. Hükümetle itişip kakışıyor sürekli. Cumhurbaşkanı ile başbakan, yani böyle bir durumda bu devlet idare olunur mu? Şu anda durum bu yani. Bütün dünya, Avrupa'sı, Amerika'sı sürekli olarak FKÖ olmadan Filistin sorunu çözülemez deyip durdular. Demin anlattığım gibi sürekli olarak onu ön plana çıkardılar. FKÖ olmadan Filistin sorunu çözülemez. Bütün toplantılarda eser Arafat. Bütün dünyaya bu mesaj verildi. Ve Arap devletlerinin de işine geldi bu. Mısır'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, Ürdün'ün, Arabistan'ın işine geldi. Orada bir FKÖ'nün varlığı onların da işine geldi. Neden? Çünkü bu normalde hani Arap, Filistin Arap olduğu için daha çok Arapların kavgası gibi sanki. Aslında bu bütün Müslümanların derdidir. Arap davası değil bu dava. Ama sanki öyle görünüyor, öyle gösterildi. Böylece Arap olmayanlar karışmasın diye. Türkiye, İran, Pakistan gibi güçler, Türkiye Cumhuriyetler falan bunlar karışmasın. Yani çünkü mesele Arap meselesiymiş. O zaman bize ne diyelim, çekilelim. Yani adını böyle koymaları, Arap davası gibi koymalarının sebebi bu. Arap olmayan milletler karışmasın, yardım etmesin yani Filistin davasına. Ve bu peki Araplar, Araplar da aslında yardım ettiği yok. Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ'nün kurulması onların işine yaradı. Ve onlar bunu desteklediler. Ve onlar da bütün uluslararası görüşmelerde, toplantılarda FKÖ ile muhatap oldular. Onunla görüştüler. Onu onlar da ön plana çıkardılar. Böylece bir yükten kurtulmuş oldular. Filistin'in artık uğraşmalarına, bizzat kendilerinin uğraşmasına gerek kalmadı. Meseleyi FKÖ'ye havale etmiş oldular. Kendiler de FKÖ'yü destekleyen ülke durumuna gelmiş oldular sadece ve sadece. Halbuki 60'lı yıllarda İsrail'le Mısır, Suriye, Ürdün, 3 devlet İsrail'e karşı güya savaşmıştı. Ama öyle komik bir savaştı ki 6 günde bitti ve İsrail kazandı. Mısır uçakları yerinden bile kalkmadan vuruldular. 6 günde biten bir savaş olur mu yani? Yani İsrail bir avuç. İsrail dediğimiz, her zaman dediğimiz gibi, ama Mısır, Suriye, Ürdün. Şu an İsrail nüfusu 4-5 milyon civarında. Şu anda bu 3 devletin nüfusu 80-90 milyon civarında. 80-90 milyon Müslüman 4-5 milyonluk İsrail karşısında 6 günde mağlup oldu. Bu olacak şey midir? Başlarındaki bu hain idarecilerin yüzünden. Böyle savaş mı olur? Böyle ordu mu olur? Böyle devlet mi olur? İşte bir daha böyle savaşmak zorunda kalmasınlar İsrail'le diye çok kötü bir mağlubiyet yaşamış gibi yaptılar. Yani İsrail çok güçlü. Savaşmayalım en iyisi. Ya meseleyi orada bir örgüt meydana gelsin, zaten gelmiş FKÖ. Onu destekleyelim, onlar savaşsınlar. Biz ara sıra destekleriz lafla veya para vererek. O kadar. Para da silah alsınlar diye değil, ekmek yesinler diye. Şu anda artık ondan bile vazgeçti Mısır. Artık şu an ekmek bile vermiyor. Neden? Çünkü o zamanlar başta kim vardı? FKÖ. Şimdi kim var? Hamas. Şu anda yaptığı duvar, Mısır'ın alçakça duvarı, o hain duvar, o kalleş duvar, şu anda yapılan yerin 25-30 metre altına kadar inilen beton duvar, Filistin halkı oradan buraya geçip ekmek yemek alıyordu yani. Başka bir şey aldığı yok. Ve o duvarı ördüler. Artık ekmek yemek de yok dediler yani. Hamas başta olduğu müddetçe ekmek yemek de vermeyeceğiz. Neden? Çünkü Hamas Mısır'daki İhvan-ı Müslümin, yani Müslüman kardeşler cemaatinin devamıdır. Yani Hasan el-Benna'nın kurduğu o cemaatin devamıdır. O Filistin'deki şubesidir yani Hamas. O yüzden Mısır, zaten ben başımdaki beladan kurtulamıyorum diyor. Merkezi Mısır yani İhvan-ı Müslümin'in. Ben zaten diyor bundan nefret ediyorum, bir de bunun şubesini mi destekleyeceğim? Hamas'ı mı yani destekleyeceğim? Yani dün FKÖ varken hiç olmazsa ufak tefek maddi yardımlarda bulunan ya da en azından sessiz kalan, yardımların geçişine müsaade eden, duvar örmeyen yani. Hani gölge etmiyordu hiç olmazsa. Başka bir ihsanı da yoktu da bari gölge etmiyordu. Şimdi gölge de ediyor artık duvar ile. Sebebi de artık Filistin'de Hamas var. Ben diyor zaten Müslüman kardeşlerden nefret ediyorum. Onun şubesini mi destekleyeceğim diyor. Filistin hatırına. Bana ne diyor. Filistin çok mu umurunda sanki Mısır'ın? Arap devletlerinin aslında maskeleri düştü. Hamas'ın başa geçişiyle. Hamas başa geçince artık yardımı kestiler. Yardımı kestiler. Maskeleri düştü. Bunlar zaten Filistin davasını aslında desteklemiyorlardı. Destekliyor gibi rol yapıyorlardı. Millet de öyle zannediyordu. Arap konferansı diye bir konferans düzenliyorlardı. Ondan sonra güya Filistin'le ilgili kararlar alıyorlardı. Hiçbir şey de olmuyordu. Laftan öteye gitmiyordu. Hiçbir de samimi değildi. Şimdi bu maske düştü. Artık duvar örüyorlar Filistin'le aralarını. En büyük Arap devleti olan Mısır artık duvar örüyor. Maske düştü. Bundan ne anlamak lazım? Müslümanın kardeşi Müslüman olanlardır. İşte bakın, Mısır Müslüman değil mi diyeceksiniz? İşte siz karar verin Müslüman mı değil mi? Devletin başındakileri kastediyorum, halkı değil. Halk zaten nefret ediyor devletin yaptığı bu duvardan. Halk zaten buna taraftar değil. Ben devlet kimlerin elinde onu anlatmak istedim. Demek ki mesela Arap meselesi gibi görülse bile onlarla mücadele eden İslami bir örgüt olunca bakın Araplar bile desteklemiyor. Arap yetkilileri bile desteklemiyor. Onların en büyük korkusu İsrail değil, İslam devleti. İsrail olsun, Hamas olmasın. Onlar İsrail'e razıdırlar. Çünkü İsrail'le hayatları aynı hayattır. Hayatları aynı hayattır. İsrail de namaz kılmaz, bunlar da namaz kılmaz. İsrail'le anlaşabilir. İsrail'in karısı da açıktır, bunun karısı da açıktır. İsrail de kafayı çeker, bu da kafayı çeker. Bu yönüyle hayat önemli olan hayat, gerisi boş. Hayatı aynı oldu mu onunla ittifak edebiliyor. Bir solcu bir sağcı ile ittifak edebiliyor. Hayatı aynı çünkü. Ama bir sağcı icabında bir Müslüman insanla ittifak edemiyor. Hani sen sağcıydın, muhafazakardın, falandın filandın. İttifak edemiyor çünkü hayatları çok farklı. Düşündükleri medeniyet farklı. Yaşam tarzları farklı. Bundan dolayı. İşte bugün Mısır'dan belli oluyor. Ürdün zaten daha alçak. Ürdün bir ara Filistin'le savaştı bile. Bu kadar İsrail taraftarlığı yaptı zamanında. Ürdün'ün kralı Hüseyin vardı, geberdi. Şimdi onun oğlu, kralın oğlu kral oldu şimdi. Böyle Orta Doğu'da bir aileyi seçiyorlar, o aileyi güçlendiriyorlar. Hain aile, sülalesi hain. Seçiyorlar, onu destekliyorlar ve onlar hep başta kalıyor. Babası gidiyor, oğlu geliyor. Ürdün'de Kral Hüseyin şimdi oğlu. Suriye'de Hafız Esad şimdi oğlu, Beşar Esad. Böyle babadan oğula geçiyor. Türkiye gibi ülkelerde de babadan oğula geçiyor gibi görünmüyor ama aslında öyle. Demirel gidiyor, kızı Tansu Çiller geliyor. O gidiyor, öbürü oğlu geliyor. O bir gidiyor, kardeşi geliyor. Hep aynıdırlar. Aynı zihniyettir. İsim değişiyor. Burada babadan oğula geçmiyor ama aslında geçiyor yani. Aslında aynı şey. Böyle bir adam seçiliyor ve bütün oyun onun üzerinde kuruluyor. Ve o destekleniyor ve o 50 yıl kalıyor başta. 50 yıl o adamla o memleket gidiyor o şekilde. Yöntem bu yani. Bir adam iyi seçiyorlar. İyi karar veriyorlar. Eğer hatalı karar vermişlerse adamı sonra saf dışı ediyorlar. Başkasını yerine getiriyorlar. İsabetliyse karar, o adam 50 yıl başta kalıyor. Türkiye'de Demirel, Ecevit, Mısır'da Hüsnü Mübarek, bildik Bilal Hüsnü Mübarek başta. Enver Sedat'tan itibaren, zaten daha evvel de Enver Sedat, o da onların adamıydı. Onu öldürünce oradaki Müslümanlar, bu sefer onun yerine Hüsnü Mübarek. Gayrı mübarek yani. Ben Mısır'dayken bir Mısırlı polis bana demişti, neden Türkiye İsrail'le anlaşma yaptı? Yani sene 96 filan herhalde. Neden Türkiye İsrail'le anlaşma yaptı filan? Şimdi onlara sormak lazım. Mısır niye bu duvarı ördü? Yani sanki siz çok mu iyisiniz? Yani Türkiye iyi değil de siz çok mu iyisiniz yani? Yani sen Filistin'e giden yardım konvoyunu bile engelliyorsun. Ekmek yemek götürüyor, yani silah götürmüyor yani buna rağmen. Ama bu engellemenin esas sebebi nedir? Orada Hamas'ın oluşu. Bir. İkincisi, Mısır artık lider olamıyor Araplara. Çünkü çok uşaklık yapınca Amerika'ya, artık lider vasfını kaybetti. Zaten değildi, öyle zannediliyordu. Filistin halkının yanında zannediliyordu. Öyle olmadı, ortaya çıktı. Şimdi Amerika adam değiştiriyor. Evvelden Mısır'ı Filistin'e abi yapmıştı. Şimdi Türkiye'yi abi yapıyor. Mısır bunun farkında. Abiliğin elinden gittiğinin farkında. O yüzden Türk konvoyuna müsaade etmedi. Önce. Sonra da 48 saatliğine müsaade etmek zorunda kaldı. Baskılar sonucunda. Mesele nedir? Mesele bir, Hamas güçleniyor. Mısır buna razı değil. Çünkü İhvan-ı Müslümin demek Hamas demek. İki, Mısır'ın abiliği elinden gidiyor. Türkiye'ye rol verildi. Mısır bunun farkında. Bütün liderler oyunu biliyor. Türkiye'nin İsrail'e One Minute demesinin hepsi anlıyorlar. Bu bir öfkeyle söylenen bir laf değil. Bunu biliyorlar. Bu bir proje. Türkiye, Filistin'e abi yapılacak. Orta Doğu'ya abi yapılacak. Bunu başarabilmesi için, Hamas'a yön verebilmesi için, abi olabilmesi için Hamas'ı destekleyen pozisyona girmeli. İsrail'e One Minute demeliydi. Onun için One Minute dedi. O One Minute deyince ben nasıl hemen anladıysam Mısır da hemen anladı. Ha. Demek ki bizden alıyorlar abiliği, ona verecekler. O yüzden böyle konuşuyor. Demek ki bir şey var arkasında. Demek ki Filistin halkının bundan sonra hamisi, abisi, koruyucusu demek ki Türkiye olacak. Mısır'ın tepkisi bundan. Rolünü kaybediyor yani. Neden peki? Mısır'dan aldılar bu rolü, Türkiye'ye verdiler diyeceksiniz. Şundan. Çünkü Hamas İhvan-ı Müslümin'in devamı. Mısır Hamas'ı destekleyemez. Hamas'a abi olamaz. Neden? Çünkü Mısır devleti Mısır içerisinde Hamas şeyle İhvan-ı Müslümin'le her gün mücadele halinde zaten. Onlarla savaşıyor zaten her gün. Nasıl olurdu onların şubesi olan Hamas'ı destekleyebilir? Abi olabilir? Hamas bunu yutar mı? Yutmaz. O yüzden abinin değiştirilmesi gerekiyordu. Hatta şu ihtimal dahi vardır. Mısır devleti o duvarı kasten örüyor. Türkiye'nin abi olabilmesi için. Türkiye ile beraber anlaşmış da olabilirler. Türkiye, Amerika, İsrail, Mısır. Hepsi anlaşmış olabilirler. Mısır duvar örüyor. Mısır orada kendini feda ediyor yani. Artık kötü Mısır olmaya razı oluyor. Hain Mısır olmaya razı oluyor. Türkiye'nin Hamas'a abi olabilmesi için böyle gerekiyor. Mısır yani kapıları kapatan devlet rolünde, Türkiye'de açan devlet
ambargoyu kıran devlet, duvardan delip geçen devlet rolünde olmalı ki Türkiye Hamas'a abi olabilsin ve bu sayede Türkiye yarın Hamas'a diyecek. Yıllardan beri Mısır diyordu FKÖ'ye, tesir edemedi, olmadı, o başarılamadı. Amerika diyor, başaramıyor. İngiltere diyor, başaramıyor. İsrail zulmediyor, başaramıyor. Şimdi Türkiye ile bunu yapmak istiyorlar. Karısı başörtülü, kendisi namaz kılan bir başbakan. Eğer derse ki kardeşlerim, bu iş böyle olmuyor. Gelin İsrail'i tanıyın. Gelin silahları da bırakın. Biz de size yardım edelim. Burada bir Filistin devleti adam gibi kuralım. Ama İsrail'i tanımanız şartıyla. Zaten bu İsrail'in istediği ve Amerika'nın istediği. Amerika bu kadar yıldır her sene 30-40 milyar dolar para yardımı vesaire, bir sürü siyasi destekler, projeler vesaireler, bütün destekleri verdiği halde İsrail'in güvenliğini sağlayamadı bugüne kadar. Ne Amerika, ne İngiltere, ne de Avrupa. Sağlayamadılar. Olaylar daha da büyüdü, daha da büyüdü. Hamas daha da güçlendi. Bir türlü İsrail'in güvenliği sağlanamıyor. Amerika bundan yoruldu ve çok da fazla para harcadı bu yolda. Şimdi İsrail'in güvenliğini Türkiye ile sağlamak istiyor. Türkiye diyecek ki Hamas'a, yapma etme, gel böyle olalım. Bugün böyle gerekiyor. Şu anda onlar güçlüdürler. Böyle davranmamız lazım derse belki Hamas o zaman Türkiye'yi dinler. Bir de One Minute demiş ya hani İsrail'e. Demiş ya hani, bağırmış çağırmış ya. Hani bir iki film TRT1'de oynatılmış ya İsrail aleyhinde. Dolayısıyla artık abi olmuş yani. Belki o zaman namaz kılan bir başbakan derse belki tesir eder. Hocam bu bir tahmin mi? Bu bir komplo teorisi mi? Yani tahminen mi sadece söylüyorsun? Hayır. Delilin var mı? Var. Hamas'ın lideri Türkiye'ye geldiği zaman Abdullah Gül o zaman ona bunları teklif etti. Dedi ki bir, silah bırakacaksınız. İki, İsrail'i tanıyacaksınız. Üç, demokrasiye geçeceksiniz. İşte size delili. Türkiye ile namaz kılan başbakanla, cumhurbaşkanıyla Hamas'ı sakinleştirmek ve ılımlı hale getirmek. Proje bu. Bugüne kadar vurmayla, baskıyla, zulümle Hamas'ı sakinleştiremediler. FKÖ'yü de sakinleştiremediler daha evvel. Mısır'la da olmadı. Amerika'yla da olmadı. Baskıyla, ambargoyla olmadı. Şimdi bu yöntemi deniyor. Ilımlı İslam projesinin gereği olarak ılımlı Orta Doğu. Ilımlı Hamas. Ilımlı Hamas'ı ılımlı hale getirebilmek için ılımlı bir başbakan lazım. Ilımlı Türkiye, ılımlı laiklik, ılımlı İslam, oraya da bu şekilde gidecek. Hamas'ı sakinleştirerek. Hamas bunu yutar mı? İnşallah yutmaz. Bugüne kadar İsrail'i tanımıyorum diyen Hamas, bundan sonra Türk başbakanı, yapmayın etmeyin, bugün bunun zamanı değil, hele bir tanıyın, ileride bakarız falan derse, onun lafıyla ikna olur mu? İnşallah olmaz. Eğer bununla da olmazsa, tekrar savaş başlayacaktır. Gazze'ye yapılan son saldırı boşuna değildi. Türkiye'nin abi olabilmesi için böyle bir saldırı lazımdı. Saldıracak, Türkiye'de abilik yapacak. Türkiye'nin her tarafında eylemler olmadı mı? Mitingler yapılmadı mı? Hatta biz de yaptık değil mi? Ve şimdi yaparız, o ayrı mesele. Ama hükümetin tavrını ben söylüyorum. Hükümet resmen mitingleri destekledi. Başbakan konuşmalarında halkım mitingler yapıyor, ben buna kulak vermek zorundayım dedi. Bütün Türkiye'de emniyet mitingleri destekledi. Bir gecede İmza atıldı miting kararına. Vali yardımcısının evinde imza atıldı. Geceleyin. Normalde mesai saatinde imza atarlar değil mi? Geceleyin imza mı olur? Oldu bunlar. Bu neyi gösteriyor? Türkiye devlet olarak buna karar vermiş ve bütün valiliklere bu talimat gelmiş. Bütün mitingleri destekleyin. Destekleyin. Neden? Çünkü Türkiye abi olacak. Bunun için bu gerekiyor. Hocam bunlar hain insanlar mı yani? Hayır, onu demiyorum. Onlar bu projenin, proje bu, Amerika istiyor bunu yani. Proje bu. Türkiye ile Hamas'ı sakinleştirmek. Hamas'ı ılımlı hale getirmek. Türkiye hükümeti bunu biliyor. Diyor ki zaten ben de zaten yumuşağım, ben de ılımlıyım. Buna inanıyor yani, böyle olursa başka çare yok diye inanıyor yani. Zaten proje bu. Biz bunun içerisinde kalarak menfaatlerimizi koruyalım, hizmet etmeye çalışalım. Projeye zaten karşı gelemeyiz. Proje büyük proje. Biz ona uymak zorundayız. Bari olabildiği kadar haklarımızı koruyalım diye düşünüyorlar. İlla hain olmak gerekmiyor. Yani proje bu zaten. Ben buna karşı gelemem zaten. Bari olabildiği kadar haklarımızı korumaya çalışalım. Biz de projenin içine dahil olalım, içinden rol alalım ve biraz kendimize doğru, menfaatlerimize doğru kullanmaya çalışalım. Dışında kalırsak hiçbir şey yapamayız gibi düşünüyorlar. Yani her Amerikan projesini destekleyen hıyanetinden desteklemez. Bakıyor, durum vaziyet bu, böyle davranmamız lazım diye inanıyor ve inandırılıyor. Başka ne yapabilirim ki gibi düşünüyor. Çünkü siyasi bir partisiniz, resmi bir hükümetsiniz. Başka ne yapabilirsiniz ki zaten? O yolla başka bir şey yapılamaz zaten. Yapılabileceğin en güzel bu yani. Yani projenin içinde yer alıp işte biraz da bizim menfaatimize ya da bizim görüşümüze uygun bir takım ataklar yapmak. Tamamen Rabbani bir hareket değilsiniz ki. Rabbani hareket olsanız doğruları söylersiniz. Bu projeye de ortak olmazsınız. Kendi mücadelenizi verirsiniz. Dik durmaya devam edersiniz. Sonuçta kararı Allah verecektir. Zafer Allah'tandır dersiniz. Devam edersiniz. Bunu kim der? Bunu ben derim. Bunu başbakan demez. Çünkü zaten onun yolu parti yoludur. O öyle, o yolu seçtiği için kendi mantığı içerisinde yaptığı şey doğrudur. Çelişkili değildir yani. O mantık içerisinde, o metot da bu olur yani. Bu normaldir. Ama İslami hareket metodu açısından bakarsanız doğru mudur? Hayır. Çünkü siz nasıl olur da Hamas'a İsrail'i tanı diyebilirsiniz? Efendim, yani lafta tanımış gibi görünsün. Ne olacak ki? Şu anda biraz kuvvetlenme zamanıdır. Köprüden geçene kadar yani, ay ya dayı desek ne olur ki? Tamam, madem ki bu caizmiş, o zaman siz de Kıbrıs Rum hükümetini kabul edin. Tanıyın. Niye tanımıyorlar? Madem ki köprüden geçene kadar ay ya dayı deniyormuş, o zaman Kıbrıs Rum hükümetini tanısınlar efendim. Niye tanımıyorlar? Çünkü bir defa tanıdın mı haklarını kaybediyorsun. Sana derler ki yarın sen tanımadın mı? Tanıdın. O zaman bu savaş daha niye devam ediyor? O zaman demek ki siz toptan yalancısınız. Dünya milletleri gözü önünde beş para etmezsiniz o zaman. Dün imza atıyorsun, bugün imzanı yiyorsun. Niye Türkiye Kıbrıs'ı tanımıyor? Kıbrıs Rum hükümetini tanımıyor. O da öyle yani tanımış gibi yapsın, olmaz mı? Olmaz. O zaman sen tarih önünde suçlu olursun. Hem tanıyorsun hem de ondan sonra tekrar yani onların aleyhinde bulunuyorsun. Olur mu öyle şey? Tanıdın mı? Tamam, bitti. Tüm haklarını kaybedersin. Tıpkı evlilik gibi bir şey. Sen kabul ettim dediğin zaman bitti, tamam, onun artık karı kocasın yani. Bitti. Ben öyle gibi göstereyim kendimi, numara yapayım. Olur mu öyle şey? O nasıl ki olmuyor? Bu da öyle yani. Şimdi Hamas İsrail'i numaradan tanımış gibi yapsa böyle bir şey olamaz. Tanıdın mı haklarını kaybedersin ve orada İsrail devleti meşruiyet kazanır. Ve meşru bir devlet durumuna gelir. Artık biz İsrail gayri meşrudur diyemeyiz. Bugün imza at, yarın tekrar gayri meşru de. Olur mu? Oyuncak mı bu? Hamas o yüzden kabul etmiyor. Ama şimdi bu hükümete verilen rol budur. Amerika İsrail'in güvenliğini sağlayamadı. Şimdi diyor ki İsrail Hamas'ın dilinden kim anlar? Başbakan, namaz kılan bir başbakan anlar. Hamas kimi dinler, dinlese İsrail'e Van Münit diyen bir başbakanı dinleyebilir belki. Konvoy gönderen, Mısır'la mücadele ede ede duvarı delip de geçirten bir başbakanı dinler. Şimdi başbakan hani onlara İsrail'i tanıyın, silahı bırakın, demokrasiye geçin demese ben bunları demem. Ama bunu söylüyor hükümet onlara ve daha evvel de söylendi zaten. Bunu bildiğim için bunları söylüyorum. Hatta Mısır'ın bu alçaklığı da zannediyorum ki planlı. Mısır kasten önlerini kesiyor, Türkiye'ye mahkum ediyor Filistin'i. Türkiye'nin abiliğini kabul etsinler. Çünkü Mısır Hamas'a yardım edemez. Ama Türkiye edebilir. Mısır Hamas'a abi olamaz. Çünkü Hamas'ın merkezi İhvan-ı Müslümin ve Mısır devleti İhvan'la karşı karşıyadır. Hamas bunu bilmiyor mu? Hamas Mısır'ı abi kabul etmez. Ama Türkiye'yi kabul edebilir. Hem Türkiye evvelden Osmanlıydı. Zaten onların abisiydi, eskiden oldu bitti. Babasıydı hem de. Evvelden babası olanları, baba olarak gördükleri bir milleti bugün abi olarak görmezler mi? Görürler. Hedef bu, plan bu. Başbakan kötü niyetli mi? Zannetmiyorum. Benim söylemek istediğim plan bu. Ama başbakan kendini buna inandırmış. Yani başka çare yok diye inanmış yani. Hamas'ı da inandırmak istiyor. Yani şu anda bu durum, dünya şartları bu yani. Kabul etmek zorundasın İsrail'i. Halbuki kabul ettiğimiz zaman yarın biz İsrail'e savaş açamayız. İsrail'le mücadele edemeyiz. Yani dünya Müslümanları olarak artık tanımak zorundayız İsrail'i o zaman. Böyle olur. Bütün haklarımızı kaybederiz. Bunu kimse söyleyemez, kimse iddia edemez. Kimse bunu göze alamaz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bakın 1936'da Filistin'de sadece %6'lık bir toprak vardı Yahudilerin elinde. Filistin topraklarının %6'sı sadece Yahudi kabilelerinin elindeydi. Yerleşim yeriydi. Devlet değildi. Yalnızca yerleşim yeriydi. Yahudi mahalleleriydi yani. %6'sı. Ne zaman? İkinci Dünya Savaşı'ndan az evvel. 36'da. Sonra
Şimdi hemen hemen Filistin'in tamamı ellerindedir. Gazze'ye bile her gün girip çıkıyorlar. Aslında tamamı ellerindedir. 1897'de kongre toplanmıştı, Siyonist kongre. Birinci Siyon kongresinde alınan karar şuydu yani. Filistin'de Araplarla beraber yaşamak. Bu kadarcık. Devlet mevlet değil. Beraber yaşayalım. 1897'de. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde 1918'de Yahudi yurdumuz olsun istekleri. Kademe kademe bakın. Önce yani beraber yaşayalım. Sonra bize ait bir mahalle, yani şu şehir bizim olsun mesela. Devlet değil. Yine Osmanlı'ya bağlı. Yani bu şehir mesela Yahudi şehri gibi olsun. Ayrı bir devlet değil. 1918'deki talepleri bu. Sonra 1929'da iki devlet oluşsun orada dediler. Hem Arap hem İsrail devleti. 1929'da artık Osmanlı çökmüş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı bitmiş. Türkiye'de laiklik ilan edilmiş, hilafet kaldırılmış. Nasılsa artık Filistin'e abilik yapacak bir Osmanlı yok. O zaman deniyor ki burada iki devlet oluşsun. Kademe kademe. Sonra 42 yılında diyorlar ki bizim bir devletimiz olmalı. Sonra bu böyle 48'de zaten devletlerini kurdular. Ve bugün aslında yine Arap, Filistin Arap devletini kabul edeceklermiş gibi görünüyorlarsa da aslında laik bir Arap devletini kabul edebilecek durumdadırlar. Ve zayıf bir Arap devletini kabul edecek durumdadırlar. Buna meyillidirler. Güçlü ve de İslam devleti olan bir Filistin devletini kabul etmeyeceklerini zaten gösteriyorlar. Zayıf olsun, yani onlar da ölmesinler yani. Çünkü hepsini öldüremez, kaç milyon Filistinli var. Olmaz, o yüzden onlara da bir yer verelim. Yani artık onlar veriyorlar yani bize yeri orada. Yani 1897'de yani bize, yani biz de beraber yaşayalım, sizle beraber izin verin yani. Mahallenizde yaşayalım diyenler. Sonra kademe kademe kademe kademe bu noktaya geldiler ve size bir yer verelim. Güçlü olmayacaksınız ve İslam devleti de olmayacaksınız. Size bir yerleşim yeri verelim, burada yaşayın diyecek noktaya geldiler. Halbuki bunlar daha evvel var mıydılar bu bölgede? Hayır. Bakın 1929'da 120 bin göçmen gelmiş oradan buradan toplama. Yahudi göçmen. Yani Yahudi mahudi yok orada. Çok az. Sayılarını çoğaltmak için 120 bin göçmen toplamışlar. Dünyanın değişik yerlerindeki Yahudileri oraya taşımışlar. Ve düşünün mesela 1890'larda Filistin'de 430 bin Müslüman, 1948'de 700 bin Müslüman varmış. Rakamlar böyle. Bakın, İsrail'in kurulduğu sene 48. İsrail'in kurulduğu yıl 700 bin Müslüman var ve o yıl orada ne kadar Yahudi var? 700 bin Müslüman varken orada olan Yahudi aslında 5-10 bini geçmiyor. Gerisi göçmen, oradan buradan gelme. Şimdi durum nedir? Şimdi orada 4-5 milyon Yahudi var.
4-5 milyon Yahudi var ve Arap Müslüman Arapların sayısı çok fazla artmış değil. Yani bu kadar yıla göre artış fazla değil, çünkü sürekli şehadet, sürekli alçakça kıyımlar yapılıyor ve dünyanın değişik yerlerine dağılıp gitmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Baskı, zulüm. Kendileri toparlanıyorlar, her taraftan oraya geliyorlar. Oradaki Filistinleri de dünyaya dağıtıyorlar. Halbuki oranın gerçek sahipleri onlar. Allah bunları görüyor nasılsa. Bunun da bir sonu var elbette. Daha evvel dersin başında söylemiştim. Musa Aleyhisselam'dan 5-6 asır sonra başlarına gelenleri, o olaydan 5-6 asır sonra başlarına gelenleri, o olaydan 5-6 asır sonra başlarına gelenleri ve o olaydan 5-6 asır sonra başlarına gelenleri. ...3200 yıllık Yahudi tarihi de bunlar hep böyle zulmettiler ve en de sonunda Allah birkaç asır müsaade ettikten sonra tekrar kıyıma uğramalarına müsaade etti, belalarını, cezalarını verdi. Böyle bir devlet dünyada görülmüş mü yani? Toparlamayla devlet meydana getiriliyor. Suni. Hamas'ın bunları kabul etmesi mümkün değil. Hiçbir Müslümanın, hatta Müslüman olmasa bile, ırkçı bile olsa bir Filistinli Arap'ın bunu kabul etmesi düşünülemez. Çünkü böyle bir devlet orada yoktu. Ben neden toprağımın yarısını onlara verecekmişim? Siz burada mıydınız? 2000 yıldan beri var mısınız siz bu bölgede? Hayır. 2000 sene evvel İsa Aleyhisselam doğdu. İsa Aleyhisselam doğduğunda orada 3-5 Yahudi kabilesi vardı. O bundan ibaret. O günden beri de orada yoklar, zaten darmadağın oldular. Romalı generaller tarafından kılıçtan geçirildiler. Zaten darmadağın oldular. 2000 yıldan beri yoksunuz ki siz orada. Madem Amerika sizin devlet kurmanıza çok meraklıysa, Amerikan kıtası kocamandır. Size orada bir yer vereydi. Orada olaydınız. Sizin ne işiniz var burada? Amerika neden bunu yaptı? Orta Doğu'nun bağrına İsrail devletini bir hançer gibi saplamak için. Orta Doğu'yu İsrail'le kontrol altında tutuyor. Neden destekliyor? Sebebini açıklıyorum yani. Neden destekliyor? Çünkü İsrail'i bir yumruk gibi kullanıyor. Herkes İsrail Amerika'yı kullanıyor. Yahudi lobileri çok güçlü Amerika'da, Amerikan hükümetlerine yön veriyor filan zannediyorsa da, onun da kısmen doğruluk payı varsa da, ama Amerika'da koca bir devlet bu kadar da 3-5 tane Yahudinin de emrinde değil. Amerika'nın kendi menfaatlerine uygun olmasa Amerika İsrail'i o bölgeye koymazdı. Yahudi lobilerinin lafıyla oturup kalkmazdı. Ama Amerika onları o bölgeye yerleştirmek istiyordu zaten. Çünkü Orta Doğu'da Müslümanlar yaşıyor. Müslümanlara karşı bir üs gibi kullanıyor İsrail devletini. Mesela Türkiye'de bir üsleri var. İncirlik, değil mi? Mesela İncirlik'in burada ne işi var? İşte aynı sebeple İsrail'in orada işi o. Buradaki İncirlik'in büyük İncirlik yani İsrail. Büyük İncirlik. Yani buradaki İncirlik bu bölgede bir savaş olduğunda hangi amaçla kullanılacak? Mesela Irak'taki Amerikan askerlerine yardım etmiyor mu İncirlik'ten? Buradan yardım malzemesi gitmiyor mu? Yakından, yani buraya önce dolduruyorlar İncirlik'i. Bütün İncirlik'in altı depo. Her tarafta silahlar yerleştirilmiş, depo olarak orada bekliyor. Bu bölgede bir savaş olduğunda oradan sevkiyat yapılıyor. Aynı olay Orta Doğu'da bir savaş olduğunda İsrail müdahale ediyor. İsrail orada varken o bölgede İslam gelişemiyor. Gelişmesin diye yani plan buydu. Yani Amerika her şeyi direkt kendisi müdahale etse olmaz. Onun için İsrail ile müdahale ediyor. İsrail o yüzden para yardımı yapıyor. İsrail Amerikan menfaatlerini de korumuş oluyor. İngiltere'nin menfaatlerini de koruyor. Amerika, İngiltere ve İsrail. Bu üçü birbiriyle stratejik müttefik. Türkiye kendisini Amerika ile stratejik müttefik zannede dursun. Bu bir hayalden başka bir şey değildir. Türkiye'nin stratejik müttefik olması mümkün değildir. Bu bir yalandan başka bir şey değildir. Çünkü Amerika hiçbir zaman Türkiye'yi stratejik müttefik olarak kabul etmez. Amerika'nın iki tane müttefiki vardır dünyada. Biri İngiltere, biri İsrail. Üçüncüsü yoktur. Çünkü diğerleri ile bütün meselelerde anlaşamaz. Ama İngiltere ile İsrail'le çok büyük oranda anlaşabilmektedir. Yani menfaatleri ortaktır. Türkiye'nin Amerika ile stratejik müttefik olması mümkün değildir. Çünkü Amerika'nın düşündüğü Orta Doğu ile Türkiye'nin düşündüğü Orta Doğu asla aynı olamaz. Çünkü Türkiye sonuçta Müslümandır. Amerika'nın düşündüğü Azerbaycan ile Türkiye'nin düşündüğü Azerbaycan asla aynı olmayacaktır. Amerika'nın düşündüğü Kıbrıs ile Türkiye'nin düşündüğü Kıbrıs aynı olmayacaktır. Amerika'nın düşündüğü İran ile Türkiye'nin düşündüğü İran aynı olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye Amerika ile stratejik müttefik olamaz. Sonuçta menfaatlerimiz aynı değil. Halklarımızın da dini de aynı değil. Biz Orta Doğu çocuğuyuz. Onlar buranın insanı değil. Bizim onlarla bütün meselelerde ittifak etmemiz demektir stratejik müttefiklik. Ana projelerde aynı olmak demektir. Halbuki Türkiye Amerika ile ana projede aynı olamaz. Olursa hıyanet olur. Amerika bu bölgeye hakim olmak istiyor. Türkiye buna nasıl çanak tutabilir? Yani İsrail'in Siyonizmi ile Amerikan emperyalizmi arasında ciddi bir irtibat var. İsrail'in Siyonist fikirleri Amerikan emperyalizmine uygun düşmektedir. İsrail, Büyük İsrail peşindedir. Amerika da Büyük Orta Doğu peşindedir. Amerikan Büyük Orta Doğu projesinin gereği olarak Büyük İsrail gerekir. Güçlü İsrail gerekir. Amerika Büyük Orta Doğu projesini İsrail'siz başaramaz. Bunların arasında bir stratejik ittifak vardır, olmak zorundadır. İsrail de bunu bildiği için Amerikan her lafını tutmaz. Amerika bazen İsrail'e hakikaten kızdığı olur. Yani çok zulmediyorsun. İslam hareketlerin güçlenmesine sebep oluyorsun. Hamas senin yüzünden güçlendi. Biraz ılımlı ol. Der bazen. Türkiye'de dediği gibi. Türkiye'de ılımlı İslam'a zorladığı gibi Müslüman kesimi. Orada da aşırı Yahudileri ılımlı Yahudiliğe zorluyor. Bu Van Münit de aslında o aşırı Yahudilere söylenmiş bir laftır. Amerika'nın müsaadesiyle ve bu karşılıklı danışıklı bir dövüş. Amerika nasıl ki Türkiye'deki katı laikleri saf dışı ediyorsa, Ergenekoncuları ortaya çıkardıysa, rezil ettiyse, mahkemeye verdirdiyse, katı laikliğin devri bitti. Yumuşak olmanızı istiyorum artık dedi. Onlar kabul etmediler. Aynı olay İsrail'de şu anda. İsrail'in katı Yahudileri Amerika'nın bu projesini kabul etmiyor. Ilımlı olun, ılımlı Yahudi olun diyor onlara. Amerika, onlar hayır diyor. Siz bana mı karşı geliyorsunuz dedi Amerika. Onlara da aynısını yaptı. Buradaki Ergenekonculara yaptığını orada yapıyor şu anda. Oradaki katı Yahudileri de o kadroyu da tasfiye ediyor yavaş yavaş. Van Münit onlara söylenmiştir. O koltuk krizi de aynı olay. Koltuk krizini onlara o hatayı yaptırttılar. Dışişleri Bakanı katı Yahudilerden. O kesimden. Şahin kesimden. Dışişleri Bakanı. O koltuk krizini yapan da o bakanın yardımcısı. O Şahin kesimi zor duruma soktular. Rezil ettiler. Ve özür dilemek zorunda kaldı İsrail. Böylece o Şahin kesim zayıflatılıyor. Yani bu bölgede Amerika'nın istediği gibi sükunetin olabilmesi için bu savaşın durması lazım. Artık Amerika yorulmuş bundan. Ve para vermekten de usanmış yani. Ve İslami gelişmeleri durdurabilmek için bunu yapmak zorunda. Yoksa İslam daha da güçleniyor. Nasıl ki bizim buradaki laikcilere yumuşak olun biraz dedi. Ben bu Müslümanları ılımlı İslamcı yapacağım. Siz de ılımlı laik olacaksınız ama dedi. Aynı şeyi onlara da söylüyor. Diyor ki ben bu Hamas ılımlı hale getireceğim. Niyetim o. Ama siz de biraz ılımlı Yahudi olun. Kabul etmek istemiyor onlar. O yüzden şimdi onları da tasfiye etmeye başlıyor. Yani burada bir anlaşmazlıklar var Amerika'yla. Yani İsrail'deki aşırı Yahudiler ile Amerika bu noktada anlaşamıyor. Amerika'nın projesini onlar da desteklemiyor. Ve bana karşı gelen ezerim diyor Amerika. Madem ki siz bu projede benimle beraber olmuyor, benim sözüme itaat etmiyorsunuz, o zaman sizi saf dışı etmeye başlarım yavaş yavaş diyor. Ve Kurtlar Vadisi'nde de bunun işaretlerini veriyorlar. Seyrettiyseniz özellikle son bölümlerinde Amerika İstihbarat Başkanı, Türkiye'deki İstihbarat Başkanı, İsrail'in istihbarat başkanına bunları söyledi. Ya bize itaat edersiniz ya da sizi de ezeriz. Önce Amerika'nın menfaatleri dedi. Önce Amerika'nın projesi. Amerika'nın projesine göre ılımlı olmanız lazım. Başka türlü biz bu Müslümanların gelişmesini durduramayacağız. Bunları uyutabilmek için ılımlı olmanız gerekiyor. Onlar da bunu kabul etmeyince o zaman ezerim sizi dedi. Başka çare yok diyor Amerika. Amerika ılımlı olmaya çok meraklı değil. Aslında Amerika kavgacı bir millet, bir devlettir. Çok meraklı olduğundan değil ılımlı olmaya, ama İslami gelişmeleri başka türlü durduramayacağını düşünüyor. Evet. Şöyle bir sual var. Hamas iktidara geldiği zaman bir bir silah bıraktırma projesi, İsrail ile masaya oturup anlaşma yapma projesi olabileceğini söylemiştiniz. Şu an yeni projelerin olması eski projenin tutmadığını mı gösteriyor? Evet. Ben o zaman da demiştim. Hamas'ın iktidara getirilmesi, bu da bir oyundu. İktidarda olmayan radikal konuşur. İktidara geldi mi yumuşar. Mecburen. İş var, güç var. Onun için, onu yumuşatmak için hükümete getirdiler. Bu şekilde mecburen İsrail'le diyalog kuracak. Başbakan kimse, bakan kimse, elbette ki onun görüşmesi gerekecek İsrail'le. Hiç görüşmem diyen Hamas mecbur kalıp görüşmeye başlayacak. tanımam diyen Hamas tanımaya başlamış olacak. Hedef buydu. Ama Hamas, ben o zaman da dedim, hedef bu, inşallah Hamas bu oyunu anlar, yutmaz dedim. Ve anladı. Hamas gene tavrını koruyor, gene tanımamaya devam ediyor. İşte o oyun tutmadı. Hamas'ı iktidara getirdiler, yumuşar diye ümit ettiler. Tutmadı. Silahı bırakır dediler herhalde. Çünkü hükümet artık, hükümet yani resmi hükümet, resmi hükümet silah falan bıçak olur mu böyle şeyler diye düşünür belki. Yumuşar belki. Hani kravat takınca hani yumuşuyorlar ya insanlar. Hani belki öyle olur zannettiler. Ama Hamas bunu yutmadı. Neyse ki yutmadı. Ne kadar olsa İslami eğitim görenlerin hali başka. Aklında ayetler var, hadisler var. İslami bir kişilik var. Ama öbür aydın kesim, İslami eğitim görmemiş aydınlar. Bunlar duruma göre, bugün böyle gerekiyor, şöyle gerekiyor filan, böyle her gün bir şekil almaya müsait olurlar. Çünkü iyi bir İslami eğitim almamışlar yani. Durum, şartlar, rüzgarlar zorlayınca, ne yapalım hadi böyle olsun der aydınlar. Çünkü kutsallığı pek yoktur. Kutsal bir kaynağa dayanmıyor. Ama İslami eğitim görenler kutsal bir kaynağa dayanıyor. Allah konuşuyor. Peygamber konuşuyor. Onlar böyledirler, şöyledirler. Onlara uymayın, onlara bakmayın. O zaman bunları bilen insan teslim oluyor Allah'a ve Resulüne ve geri adım atmıyor. Ama hedef oydu. Hamas'ı iktidara getirip yumuşatmak. Şimdi de o olmayınca bu sefer ikinci proje. Mısır oradan kesiyor önünü. Hamas zor durumda kalıyor. Artık hükümet ekmek yemekten artık Hamas sorumlu. Memurun maaşını vermekten, işçilerin maaşını vermekten Hamas sorumlu. Millet ekmek yiyecek yani. Bu durumda zor durumda kalacak ve yumuşamak zorunda kalacak diye hesap ettiler. Ama Allah yardım ediyor olmuyor. Tabi bu neyin sayesinde? Hamas demek ki eğitim de yapmış. Halk anlıyor. Bu ambargo, Mısır'ın yaptığı bu duvarların sebebini, onları yumuşatmak için yaptıklarını halk anlıyor. Ve Hamas'a itaat etmeye devam ediyor. Anlıyoruz size diyor ve itaat etmeye devam ediyor. O zaman bir şey yapamıyorlar. Halk aç da kalsa Hamas'ın yanında durmaya devam ediyor. O zaman bir şey yapamıyorlar. Ama herkes sokağa çıksaydı, aç kaldık, siz geldiniz, başımıza bela oldunuz, evvelden daha iyiydi deselerdi, Yahudilerin dediği gibi Hazreti Musa'ya, ey Musa dediler, sen gelmeden evvel de zulme uğruyorduk, gene zulme uğruyoruz, sen geldin sanki bir şey mi değişti demişlerdi. Halbuki çok şey değişmişti. Evvelden Firavun'un zulmüne uğruyorlardı. Miskin, pasif, zillet içinde sessiz kalıyorlardı. Şimdi İsa Hazreti Musa ile beraber mücadele veriyorlar. Çok şey değişmedi mi? Ama onların bakışı o değildi. O zaman da açtık, şimdi de acız. O halde aynı. Halbuki bütün mesele yemek içme meselesi mi? Şeref diye bir şey yok mu sizde hiç? Öyle olacak zannettiler. Hamas'ın, Hamas'ı sevenlerin Hamas'ı bırakacağını, aç kalınca Hamas'ı bırakacağını zannettiler. Halbuki onlar anladılar meseleyi ve Hamas'ı bırakmadılar. Bunun üzerine bu da tutmadı. Dediler ne yapalım ne yapalım. Şimdi bu proje devreye konuldu. Yani namaz kılan bir başbakan ile bir de öyle bir deneyelim bakayım ne olacak. Tabii önce onu bir abi yapmak lazım. Düşünün mesela bundan 5 sene evvel Türk başbakanı mesela veya hükümeti veya Türkiye devleti abi olabilir miydi Hamas'a? 1 minuten evvel böyle bir şey mümkün müydü? Hayır. Şimdi siz Arap devletlerini bilmezsiniz. Bilseydiniz benim lafımı daha iyi anlardınız. Arap devletlerinde Türkiye Avrupa gibi kabul edilir. Yani İslam'dan uzaklaşmış, Avrupalı olmuş. Böyle kabul edilir. Hiçbir zaman mümkün değil yani. O Türkiye portresiyle Türkiye'nin Araplara abi olması mümkün değildi. Şimdi portre değiştirildi. Yani Araplarla kalacaksınız ki bunu anlayacaksınız yani. Evvelden bakış öyleydi yani. Yani Türkiye işte Avrupa gibi olmuş. Hatta neredeyse gavurlaşmış gibi. Böyle bir bakış var yani. Ben hatırlıyorum mesela Mısır'da sene 92 bir Mısırlı çocuk talebe bizim evde kalıyordu. Bir gün sesi geliyor, baktım bizim arkadaşlara İslam'ın 5 şartını anlatıyor. Tahtaya hadisi yazmış. İlginç yani. Sesi de benim kulağıma geldi. Ben odamda sesini duyuyorum. Baktım İslam'ın 5 şartını anlatıyor. Hadisi anlatıyor. Dedim bu bizi ne zannediyor ya? Yani biz daha böyle. Yani onların gözünde öyle. Arapça bilmeyenler, Türkiye falan böyle devletler. Bunlar ne anlar İslam'dan? Bunlar hani bir şey bilmez. Bunlar zaten biraz da gavurlaşmışlar. İşte biz bunlara İslam'ı anlatalım da tekrar Müslüman olsunlar. Gibi bir bakışları var bize yani. İlk bakış bu. Tabii sonra konuşunca falan anladılar yani öyle değil de. Ama ilk bakış bu. Şimdi öyle bir Türkiye onlar abi olabilir mi? Olamaz. Zaten Arap'ın yani Türkiye, Kürt'e bakışı zaten böyledir. Arapça bilmeyen ne anlar ki İslam'dan? Mantık bu zaten onlarda. Hani kendilerinin de bir şey bildiği yok da. Ama yani Arapça bilmeyen zaten ne anlar ki İslam'dan gibi düşünüyorlar. Kur'an Arapça olunca yani Arapça bilmeyen anlamaz diyor. Halbuki kendisi de anladığı yok yani Kur'an'dan, hadisten. Üniversite bitiren Arap'a sordum. İlah nedir dedim, bilmiyorum dedi. Arapça konuşuyor güya. Hani sen anlıyordun İslam'dan? İlahı bile bilmiyorsun daha ne olduğunu. Ama öyledir bakış. Şimdi öyle bir Türkiye'nin Araplar abi olması mümkün değildi. Ama şimdi mümkün artık. Man Münit dedi ya. Abi oldu.